Açık Gazete. Merhaba Kainat. Bugün 8 Şubat Perşembe. Yıl 2018, ay 2, gün 39, Kasım 93.
1439 Hicri Cemaziyel Evvel 22, 1433 Rumi Ocak 26.
Fırtına.
Günün sözü. Baskı devrimin tohumudur. Daniel Webster.
Günün tarihi. 3 yıl önce bugün 8 Şubat 2015'te Müzeyyen Senar 97 yaşında vefat etmişti. Türk müziği sanatçılarındandı.
14 yıl önce bugün ise yani 8 Şubat 2004'te müzisyen Cem Karaca İstanbul'da vefat etmişti. Tiyatro oyuncusu bir baba ile ses ve sahne sanatçısı bir annenin oğlu olarak 1945 yılında doğmuştu. Robert Kolej'den mezun oldu. 1967'de kendi müziğini yapmaya başladı. 1968'de Emrah adlı eseriyle meşhur oldu. 1979 yılında gittiği Almanya'da 1980 sonrası çıkan ayak yasaklanmalar yüzünden 1987 yılına kadar yani affedilinceye kadar kaldı. Yurda dönüşünde Merhaba Gençler ve Her Zaman Genç Kalanlar adlı albümünü çıkardı. Cem Karaca her zaman kendi düşünce ve vicdanına sadık kalmış, Anadolu rock müziğinin eşsiz bir sesi olarak sevenlerinin kalbinde kalmıştır.
Büyük Saatli Marif Takvimi.
Que se parece mi canto es de los andarios para alcanzar las estrellas. Que el canto tiene sentido cuando palpiten las venas del que morirá cantando las verdades verdaderas, no las lisonjas fugaces ni las famas extranjeras, de una lonja hasta el fondo de la tierra.
Merhaba herkes, Açık Radyo burası, 94.9 Açık Radyo TR.
Evet.
Ve ben Deniz Ömer Madra, Can Tombil ve Selahattin Çolak'tan oluşan ekiple birliktesiniz. Emre Gümüşer de bize destek veriyor.
Günaydın.
Günaydın.
Evet, Victor Jara'dan Manifesto, Manifesto adlı şarkıyı dinledik. Ben şarkı söylemek için söylemiyorum ya da güzel bir sesim olduğu için şarkı söylüyorum, çünkü gitarın anlamı ve amacı var. Onda toprağın kalbi ve güvercinin kanatları var. Kutsanmış bir su gibidir o. Zaferleri ve acıları kutsar. Şarkım uydu buraya, Violeta'nın dediği gibi. Çalışkan gitar, bahar kokulu. Çünkü o zenginlerin gitarı değil, ne de göründüğü gibi bir şey. Benim şarkım göğe yükselen yapı iskelelerinin şarkısıdır. Çünkü şarkının anlamı var. Damarlarda attığı zaman şarkı söyleyerek ölenden, gerçekçi gerçeklerden, geçici yağcılıkların değil, ne de yabancı ünlülerin tersine bir dilim ekmeğin şarkısı. Yeryüzünün derinliklerine kadar diye gidiyor. Her şeyin gittiği ve her şeyin başladığı o yerde cesur olan şarkı her zaman yeni bir şarkı olacaktır. Her zaman yeni bir şarkı olacaktır. Her zaman yeni bir şarkı olacaktır.
Nueva Canción.
Nueva Canción, evet. Şili'nin ölümsüz yazarlarından ve aynı zamanda müzisyenlerinden Victor Jara. Şili'nin kanlı diktatörlüğünün ilk kurbanlarından biri Santiago şeyinde. Hava aman. Futbol stadyumunda elleri kırılarak öldürüldü. Askerler tarafından. Boyun eğmemişti.
Ama. Santiago stadında.
Evet. Peki bunu neden çaldık? Şimdi ona geçelim. Ve hikayesini Eduardo Galeano'dan dinleyelim.
Eduardo Galeano. Hikaye avcısı. Türkçesi Süleyman Doğru. Sel Yayıncılık.
Kitap kurdu küçük diktatör. En çok kitap yakan, en az kitap okuyan adam, Şili'nin de en zengin kütüphanesinin sahibiydi. Augusto Pinochet, kendi özel kullanım fonuna dönüştürdüğü halkın paraları sayesinde binlerce kitap biriktirmişti. Kitapları sahip olmak için satın alıyordu, okumak için değil. Çok, daha çok kitap. Bu tıpkı Riggsbank'teki hesaplarında dolarları istiflemek gibiydi. Kütüphanede Napolyon Bonaparte üzerine çok lüks biçimde ciltlenmiş 887 eser vardı ve Gözde Kahraman'ın heykelleri rafların başında yer alıyordu. Bütün kitapların üzerinde Pinochet'in mülkiyet kaşesi, onun kitaplığına ait olduğunu gösteren damga vardı. Kanatlar ve meşaleyle süslü bir özgürlük simgesi. Başkan Augusto Pinochet, adını taşıyan kütüphane miras olarak Şili Ordusu Harp Akademisi'ne kaldı.
Eduardo Galeano, Hikaye Avcısı. Türkçesi Süleyman Doğru. Sel Yayıncılık.
Tarihte bugüne geçmeden önce bir gönderme yapalım madem. Galeano'nun, Pinochet'in o ünlü kütüphanesiyle başladık. Hiç kitap okumuyormuş ama dünyanın en büyük kütüphanelerinden birini biriktirmiş halkın paralarıyla. İlginç bir araştırma da yayınlandı Kadir Has Üniversitesi Türkiye Çalışmaları Merkezi'nde. Bunu BBC Türkçe'de de yer almıştı bu haberi. Bu araştırmaya göre 1000 kişiyle yüz yüze görüşülerek yapılan araştırma toplumun %53'ü kitap okumuyormuş Türkiye'de. %53. Her iki kişiden biri hiç kitap okumuyor demektir bu. İlginç bir durum değil mi?
Biraz daha detaylardan bahsedebilir misiniz?
Evet öyleymiş işte. Hiç yani okurların araştırmaya katılanların %37'si haber okumadığını belirtmiş. Her gün okuduğunu söyleyenlerin oranı %20'ymiş.
Haber izliyorlar ama.
Evet. Okurların %39'u yalnızca internet kullanıyormuş. %29'u yalnızca basılı olarak haber okuyormuş. %29. Hiç tiyatroya gitmem diyenlerin oranı %70'miş. Hiç sinemaya gitmem diyenlerin oranı %37.6.
Onun yerine ne yaptıklarını yazıyor mu?
Yazmıyor. Hayır. Onun yerine işte şey dizi seyrediyorlar. Of. 6 saat biliyorsun. O eski başka araştırmada.
O diziler akşam ne yayınlanıyor? Sabah kuşağında neler yayınlandığını hiç biliyor musunuz?
Tabii diziler yayınlanıyor.
Yok dizi değil işte onlar. Geçen Cumhurbaşkanı, parti Cumhurbaşkanı.
Reality show.
Reality show deyip geçemezsiniz Erdoğan. İşte kayıp çocuklar bulunuyor. Cinayetler çözülüyor. Ya bir zamanlar devlet politikası olarak söylenen bu en az 3 çocuk mantığıyla beraber gittiğinde insanlar bir şekilde çiftleştirilmeye çalışılıyordu bu programlar aracılığıyla. Ardından bu en az 3 çocuk politikası hakkında daha fazla açıklama yapılmadığı için, yeni açıklamalar ortaya çıktığı için komşunuzu ihbar edene kadar giden artık böyle herkesin birbirinden şüphe ettiği, kimin kimin çocuğunun olduğu belli olmadığı ya da belli olmadılmaya çalışıldığı programlar türedi. Öğle saatlerinde böyle 4-5 saat falan onu izliyor insanlar.
Evet ama yani bizim mesela gibi. Açık sen kitap okudun mu hiç?
Ne zaman?
Hayatında.
Ben mi?
Hmm.
Gördüm.
Gördün.
Gördüm.
Selahattin gördüm. De okumuştur herhalde bir tane.
Kütüphanede çalıştığım için. Kütüphanede çalıştığım için kitapçılarda falan gördüm. Kitap okuyan insanlar da var ama öyle demeyin.
Evet varmış. Ama mesela şeye de baktığın zaman çok ilginç aslında bu şey. Yani hiç kitap okumamış. %53 ya. Yani bunda şeyleri de çıkar. Okuma yazma bilmeyenleri düşür. Çok yaşlı 5 yaşın altı çocukları da düşür. Epey bir miktar çıkar yani hiç kitap okumayan. Belki seviye olarak nasıl düşünüyorsun mesela?
Nasıl yani?
İşte mesela ne bileyim üniversitelerde, okullarda filan kitap okuyan insanlar vardır öğrencilerde ama mesela milletvekilleri
kitap okuyor mu?
Bakanlar başbakanlar, okumuyorlar cumhurbaşkanları mı? Okuyorlar mıdır?
Okumuyorlar mı?
Okumuşlar mıdır?
Hepsi okumuş çocuklardır. Yalnız şöyle bir haber var mesela. Sungurlu'da 8 bin öğrenci 3 ayda 5.2 milyon kitap okumuşlar.
Nerede?
Sungurlu'da. Hesapladım. 8 bin öğrenci 3 ayda 5.2 milyon kitap okursa ayda 1.7 milyon kitap okuyor. 1.7'yi de 8 bine bölersem o da çok zor iş ya.
Hesap makinesi kullan.
Evet. Neyse böyle bölersem evet. Çok acayip bir rakam evet. Çıkıyormuş. Sungurlu öğrencileri buradan kutluyorum.
Ben de. Ona katılıyorum.
Hesaplayacağım. Böyle haberler de çıkıyor. Bizim öğrencilerimiz okuyor. Sizin öğrencileriniz gibi değil. Sungurlu'nun öğrencileri ayrıdır şeklinde yapılmış olan çeşitli haberler de çıkıyor.
Açık Radyo'da küçük bir anket yaptırdım.
Yaptırdınız mı?
Yaptırdık.
Ne çıktı sonuçlar? 212 kitap okumuş. Çocuğun teki bir ayda 212 kitap okumuş tam olarak.
Biz o kadar iyi değiliz.
Değil miyiz?
Değiliz.
Sungurlu öğrenciler gibi değiliz.
Günde
yani.
4 kitap okuyor öyle mi?
Günde 4 kitap okuyor.
Vay canına.
Yani öyle hesaplanıyor. Sungurlu'da 8 bin öğrenci 3 ayda 5.2 milyon kitap okudu diye başlık var burada. 7.
Nereden alıyorsun? 7
Şubat. Haberi? 7 Şubat'ta çıkmış. Minet.
Minet.
Minet pardon.
Ya sayı saymasını bilmiyorlar ya da dayak yememişler anladığım kadarıyla.
Sungurlu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü öğrencilerin gelişimine katkı sağlamak amacıyla gerçekleştirdiği Sungurlu Okuyor projesi kapsamında okullarda en çok kitap okuyarak dereceye giren öğrencileri ödüllendirmiş. Ha, bu çocuklar bunları kandırmışlar galiba neyse. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Mustafa Er Yiğit dereceye giren öğrencileri makamında ağırlamış. Aferin evladım kaç kitap okudun demiş. Günde kaç tane demiş?
4.
Günde 4 tane en kitap az. Okuyorum demiş. Mesela olabilir.
Ama küçük kitaplar okuyorlardır böyle 250, 200-250 sayfalık.
Eryit demiş ki.
Yani günde 1000 sayfa okuyorlar.
Evet, proje kapsamında ilçemizde eğitim gören yaklaşık 8000 öğrencimiz Kasım, Aralık ve Ocak ayı içerisinde toplam 5.2 milyon sayfa kitap okumuştur yazıyor burada ya. Adamın sayfa kişiliğini almışlar. Burada sayfaya atmışlar. Başlıkta atmışlar, açıklamada var.
Bence.
Sayfa da zor tabii ki de. Sayfasını mı saymış bir de? Milli Eğitim Müdürlüğü iş yok. Sayfa mı sayıyor öğrenciler? Kaç
sayfa sayıyor?
Ya da öğrenciler sayfa sayısına göre mi para alıyorlar? O da olabilir aslında. Ne kadar fazla sayfa okursanız ona göre para vereceğiz derlerse mesela öğrencilere. Para değil, harçlık.
Peki araştırmaya son bir kez döneyim. Türkiye'de her iki kişiden biri hiç kitap okumuyor. Hatta büyük iki kişiden birinden fazla çıkar o. Türkiye'nin müttefiki ya da dostu olarak gördüğü tek ülkenin hangisi olduğunu biliyor musun?
Bir daha söyler misin efendim?
Araştırmaya katılanların çoğunluğu Türkiye'nin müttefiki ya da dostu olarak bir tane ülke var.
Can Azerbaycan, kardeş Azerbaycan.
Evet, %67. Her üç ankete cevap verenden ikisi dost Azerbaycan demiş. İkinci sırada kim?
Hay balamlar. İkinci sırada mı?
Hangi ülke?
Bir saniye biraz düşüneyim.
Çok uzaklara gitme.
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti mi?
Evet.
Hadi canım. O yani, ikinci mi olmuş?
Evet. Sen mükemmelsin. O %44.
Halbuki iki tarafta da gazino vardır. Yani. Azerbaycan'da da var gazino.
Olmaz mı?
Havyar da var herhalde. Neyse. Plajı yok.
Havyar da var. Tamam. Peki. Şimdi
üç,
hemen
üç şey... var mı?
Ha?
Üç. Hadi tamam.
Üçü bir... vermiyoruz.
Nasıl üçü vermiyoruz?
Yani bilmiyorum. Yok.
Herkesin üçü kendine mi?
Araştırmada yok. Evet. İki tanesi var. İki tane yeter bize.
Şimdi, iki dost yeter.
Evet. Fazlası fazla.
Onun, niye canım? Bir tane üç olsun böyle. Herkesin üçü kendine olsun.
Allah'ın evet. Hakkı üçtür diyorsun. Ben bilmiyorum. Bende yok yani. Sen araştırıp ekleyebilirsin acayip muhabir olarak. Peki. Şimdi şeyi hemen söyleyelim. Tarihte bugün 1935'te bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi 5. dönem seçimleri yapılmış. Türkiye'de kadın ilk kez seçme ve seçilme hakkını kullanmış. Cumhuriyet Halk Fırkası iktidarı devam ediyor. 17 kadın milletvekili ilk kez meclise girmiş. Ara seçimlerde bu sayı 18 olmuş. Oranı da %4,5 ama.
Öyle mi?
395 milletvekiline oran böyle. 1950'de bugün dünyanın en önemli kuruluşlarından biri kurulmuş. Stasi. Alman, Doğu Almanya'nın o zamanki adıyla komünist diktatörlüğün gizli polisi. Stasi. 1963'te bugün, yani her iki Alman'dan biri, Doğu Almanya'daki Stasi'ye çalışan biriydi. Biliyor musun? Rakamlardan gideceksek. Evet.
Bedava çalışmıyorlardı herhalde.
Yok.
Gönüllü.
Gönüllü devlet işi, millet işi.
Bedava para vermeden çalıştılar iki kişi.
Bilmiyorum. Artık o kadarını sorma.
Atıyorlardır bir şeyler.
Bir sakal atıyorlardı. 1963'te bugün Irak'ta Abdüsselam Arif önderliğindeki Baathçı subaylar yönetimi ele geçirmiş.
Baathçı.
Evet. Baath. Başbakan Abdülkerim Kasım öldürülmüş ama parçalanarak. Ondan sonra da diktatörlükler gelecektir. Sanki Amerika şok ve dehşet operasyonunu yapıp özgürlük getirene kadar Irak'ta evet. Özgürlük geldi.
Yakaladılar Saddam'ı.
Evet.
O da darbeci generaldi değil mi?
Evet. O tabii. 1963'te gene Amerika Birleşik Devletleri vatandaşlarının Küba'ya gitmesi, seyahat etmesi, mali ve ticari ilişkiler kurması yönetim tarafından, Başkan John F. Kennedy'nin yönetimi tarafından yasaklanmış. Şimdi bu kaldırılmıştı Obama döneminde, şimdi Trump döneminde gene geliyor. Tarih bir tekerrürden ibaret. Evet, şimdi Tayvan'da dün deprem şeyi vermiştik, haber verelim. 6.4 büyüklüğündeki depremde ölü sayısı 7'ye çıktı ama 67 kişi de kayıp. Benim son ulaştığım rakam bu. Belki sen daha fazlasına internet üzerinden ulaşabilirsin. Aynı bölgede bir artçı herhalde. Yeni deprem diyor ama artçı olsa gerek. 5.7 büyüklüğünde Richter ölçeğine göre. Güneydoğu Asya'nın ülkesi. Böyle Hualien kenti yakınlarında. Bu deprem merkezi de ilk depremdeki gibiymiş. Binalarda arama çalışmaları sürdürülüyor. Kayıp sayısı önce 150 olarak açıklanmıştı. 67'ye indirilmiş durumda. Yaralanan 260 kişi var. Çin, Çek, Japon, Singapur ve Güney Kore vatandaşları var. Enkaz altında sıkışmış vaziyette olduğu düşünülüyor. Kısmen çöken Marshall Oteli'nin enkazında da bir kişi canlı olarak kurtarılmış. Devam ediyor. Türk Silahlı Kuvvetleri'nden de açıklama var. Afrin'de iki asker şehit oldu diyor. Afrin'in kuzeyinde bulunan Şeyh Horoz Köyü'nün Türk Silahlı Kuvvetleri kontrolüne geçtiği duyurulmuştu. Böyle de bir şey durum var. Darmık Dağı ile Bülbül Beldesi arasındaki bölgede saldırı. Dün gece yani daha önceki yapılan açıklamalarda tank savar saldırısında iki asker şehit olduğu açıklanmıştı. Şimdi de bu işte ismi bende yok. Yani bu haberde yok belki. Onu da sen bulabilirsin.
Dün sabah saatlerine verilen rakamlar da oldukça ilginçti. Zeytin Dalı Harekatı'nın başlangıcından itibaren etkisiz hale getirilen terörist sayısı Anadolu Ajansı'nın haberine göre 999 olarak verildi. İlginç bir rakam. Terör örgütü hedefleri fırtına obüsleri ve tanklarla ateş altına alındı diye yazdılar. Şeyh Huruz köyü ve alt yerleşimleri de terörden arındırıldı diye ifade ettiler. Toplam 40 nokta kurtarılmış. Bir belde merkezi, 24 köy, 3 köy altı yerleşim ve 12 stratejik dağ ve tepe örgütten kurtarılmış. Hiçbir asansör yok. Hepsi 3'e bölünebiliyor bu rakamların neredeyse. Çeşitli infografikler paylaşılmış. Evet. 999 terörist.
Etkisiz hale mi getirilmiş, öldürülmüş mü yoksa ikisi aynı şey mi?
Etkisiz hale getirerek öldürülmüş de olabilir. Ya da evet. O zaman farklı bir şey olabilir.
Sabah gazetesinin büyük manşeti.
Etkisiz hale getirerek öldürmek savaş suçu olabilir. Evet, etkisiz hale getirdiğiniz suçu. Zaman zaten onu hukukun
etkisiz
önüne.
Etkisiz hale getirmiş oluyorsunuz.
Adaletin önüne çıkarmanız lazım. Evet. Ama öldürerek etkisiz hale getirmek demek benim anlamadığım bir kavram hala.
Evet. Senin biraz daha çalışman lazım.
Ne? Hangi konuya çalışmam lazım? Modern Türkiye tarihine mi?
Evet. 7 çocuğum var, vatana feda olsun demiş. Ayşe sinirliyorum. Sabah gazetesinin manşeti bugünkü. Türkiye'nin en iyi gazetesi. Ayşe Sinirli'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan'a söylediği bu sözler Türk milletinin vatan sevgisinin ifadesi oldu diyor. Evet. Şimdi devam edelim o zaman. Dün bir...
Bu arada İdlib bombalanıyor. Suriye'de savaş sadece Afrin'de değil, diğer bölgelerde de var. Ve klor gazlı saldırılar yapıldığına dair çeşitli açıklamalar var. Fransa'dan yapılmış olan bir açıklama vardı geçtiğimiz günlerde. Durumun oldukça vahim olduğu da söylenebilir orada da. Çocuklar ölüyor orada. Doğrudan kanıtlanabilir eldeki delillerle beraber. Uluslararası kamuoyunun da dikkatini çektiği, dikkatlerinin de çekilmesini istediği bir durum. Ama çok fazla konuşan yok tabii bu durumu.
Evet, yani...
Onlar da başka teröristlerin elinde olduğu için tabii.
Çok ciddi durumlar var. Yani muazzam bir sıkışıklık var. İşte göç dalgası bir yana. Yani orada kimyasal silah iddiaları var. Fransa tüm emareler klor gazı kullanımına işaret ediyor demiş mesela. Doğu Guta ve İdlib bölgelerinden gelen haberlerde hava saldırılarının ardından çok sayıda kişi nefes almakta güçlük çekiyor. BBC Türkçe'nin haberi ve son derece rahatsız edici fotoğraflar var.
Evet.
Küçük bir çocuğun kendi kardeşi olsa gerek, bir bebek, küçüklüğünde bir bebeğe gaz maskesi, yani maskeyle oksijen maskesi taktı, kendisinde yarı baygın olduğu gibi görüntüler var.
Siz bu görüntüleri görüyorsunuz ama Türkiye'deki ana muhalefet partisinin başındaki isim görmüyor herhalde. Kemal Kılıçdaroğlu, Suriye'de söz sahibi olursan biraz önce bahsettiğiniz saldırıların daha başlangıcını 2012 senesinden itibaren, 2011 senesinden beri yapıyor Beşer Esad yönetimi. Beşer Esad'la beraber hareket edilmesi gerektiğini, temasa geçilmesi gerektiğine dair çeşitli açıklamalar yapmıştı. Beşer Esad'la beraber, daha doğrusu Beşer Esad'la temasa geçilip masaya oturulduğu takdirde masaya oturulamayacak kimse kalır mı dünyada? Tamam, oturulsun, oturulmasın, o ayrı konu, tartışılır da Beşer Esad bu saldırıları yapan yaklaşık 500 bin insanı, IŞİD'den daha fazla, Nusra'dan daha fazla, PYD, PKK'den daha fazla, İran'dan, Rusya'dan daha fazla insanı öldürmüş olan bir yönetimin başındaki insanla masaya oturup görüşmeleri başlanılırsa dünyada oturulup masaya oturulamayacak kim kalabilir ki?
Kimse olmamalıdır ama. Zaten doğru olan budur. Yani sadece görüşme yoluyla çözülebilir. Başka hiç, savaşın şimdiye kadar çözdüğü herhangi bir şey görülmemiştir. Bütün dünya tarihinde.
Peki o zaman şöyle bir denklem kuralım. Eline silah alan, silahı fazla olan, daha fazla olan gelip aynı şekilde her istediğini yerine getirebilmek için teröristsin. Yarım milyon insan otursun. Gene aynı şekilde oturup hadi hemfikir olalım denildiği zaman ikinci bir 500 bin insan mı ölecek?
Hayır. Yani
ne olacak?
Başka bir yol, savaşarak, yok, öldürerek yapamaz.
Evet.
Yapılamayacağı aşikar.
Ama katille beraber aynı masaya oturup bir şekilde anlaşmaya çalışmak da bana kalırsa çok etik gelmiyor artık.
O zaman atom bombası atarak halledebilirsin. Hayır, Donald Trump'ın yaptığı gibi.
Adaletten mesela bahsetmemiz lazım. Sadece yürüyüş olarak değil, adaletten de bahsetmemiz lazım karşılıklı olarak.
Evet, ama diplomasi önemli bir yoldur,
evet,
yani.
Diplomasi önemli bir yoldur.
Başka yol yok zaten yani. Ne kadar?
Silahla beraber bu diplomasi masasına oturuluyor ama. Bu da başka ülkelere örnek oluyor.
Evet, silahsız oturulması gerekiyor, evet, tabii ki.
Şüphesiz. Başka ülkelere de örnek oluyor. Başka ülkeler topraklarına gidiyorlar.
Zaten. O demek zaten ama.
Önce silahla beraber yapacağınızı yapacaksınız. Ondan sonra masaya oturduğunuz zaman elinize kağıt kalemi alacaksınız manasına geliyor o zaman diplomasi. Biraz öyle sanırım.
Yani insanlık tarihinin son 4000 yılında sadece 11 yıl savaşsız geçtiği bir dönemden bahsediyoruz. Neyse, Birleşmiş Milletler de ateşkes ilanı istemiş zaten. Çünkü rejimin vurdukları hava bombardımanlarında Doğu Guta'da 85'ten fazla insan sadece salı günü ölmüş durumda.
Bir günde.
Bir günde, evet. Bu da demokrasinin ağından bir haber. Ve salı günü haftalardır tırmanan bu Rusların desteklediği Suriye hükümetini, iki bu şeylerin elinde, isyancıların elinde bulunan iki bölgedeki tırmanan savaşta en kanlı ölümcül gün olmuş. Jens Lerke'de Birleşmiş Milletler'den İdlib valiliğinden bahsediyoruz. 2 milyon insan hakkında kaygı duyuyoruz. Yani Egeland'da geçen gün bir devasa, 2 milyon insanın bulunduğu devasa bir mülteci kampından bahsediyoruz demiş. Ve yani Egeland'a katılıyorum demiş diğer Birleşmiş Milletler sözcüsü, bu açıklamayı yapan Jens Lerke. Yüz binlerce insan kendi yerinden, yurdundan uzaklaşıp oraya gönderilmiş, son derece kırılgan durumda ve bir de bomba yiyorlar. Bu tümüyle kabul edilemez bir şey diyorlar Birleşmiş Milletler. Buna kulak veren bulunacak mı? O da ayrı bir tartışma konusu. Evet, Fransa'da yani The Times gazetesinde filan da çıkan haberler aslında bu şekilde. Bu savaş meselelerine biraz daha devam edeceğiz aslında. Yani Türkiye Suriye'de uluslararası hukuku ihlal ediyor diyor Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian. Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyindeki Afrin'e başlattığı Zeytin Dalı harekatıyla uluslararası hukuku ihlal etti diyor. BFM televizyonuna konuşmuş. Savaşa savaş eklememesi çağrısında bulunmuş. Kendi ülkenin sınır güvenliğini korumak demek, sivilleri öldürmek demek değil ve bu kınanmalı demiş. Gayet net bir ifade kullanmış. Türkiye, Şam rejimi de İran'da, yani hem Türkiye hem Suriye,
Esad rejimi
hem İran, Doğu Gut'a ve İdlib'e saldıranlar uluslararası hukuku ihlal ediyorlar demiş. Fransa Cumhurbaşkanı Macron da eğer bu operasyon teröristlere karşı mücadeleden çıkıp, yani Zeytin Dalı diye adlandırılan operasyondan bahsediyor, bir işgal operasyonuna dönüşürse bizim için büyük sorun haline gelir şeklinde konuşmuştu Macron. Bu da Ankara'dan tepki görmüştü. Başbakan Binali Yıldırım sakat bir yorum demişti. Türkiye katiyen bir işgal mantığı içinde hareket etmiyor. Bütün dünya biliyor, bilmelidir demişti. Fakat devam etmiş anlaşılan Fransa Macron'la beraber. Jean-Yves Le Drian da, Dışişleri Bakanı da aynı şeyi söylüyor. Aslında Le Drian'la Mevlüt Çavuşoğlu görüşmüş. Ankara'ya itidalli davranılması çağrısında da bulunmuşlardı.
Ama bunlar da artık yaptırıcı olmuyor. Mesela kimyasal silahlı saldırılar düzenlendi burada. Herkes tarafından kabul edilen, suçu birbirine atsalar da evet, herkes tarafından kabul edilen, ardından büyük büyük sözler söylendi. Tekrar düzenlendi ve bu açıklamaları yapan kişiler tarafından, kurumlar tarafından bunlar söylendi. Yaptırıcı bir tarafı olduğunu artık düşünmüyorum, ya da yaptırıcı olduğu zaman bile yıpratıcı, daha doğrusu yıpranmış bir şekilde yapılmış açıklamalar olarak ortaya çıkıyor.
Evet, ama bunları yapmak lazım. Özellikle Birleşmiş Milletler başta olmak üzere bunları yapmak da artık son tamamen sessiz kalması anlamına gelir.
Evet,
yani
evet,
Ömer
lazım.
Çelik, Avrupa Birliği Bakanı, hemen bir açıklama yayınlamış. Bu sözleri eleştirmiş Fransa Dışişleri Bakanı'nın. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da aynı şekilde. Yani Ömer Çelik şöyle demiş, Avrupa Birliği Bakanı: Le Drian sivil ölümleri ve uluslararası hukukun ihlaliyle ilgili eleştirilerine karşı çıkarak, kuşkusuz bu açıklama terör konusunda tam bir çifte standarttır. Terör örgütünün şehit ettiği vatandaşlarımızı zikretmekten kaçınanlar olmayan şeyleri gerçek gibi sunmaktadır. Afrin'de mücadele ettiğimiz terör örgütünün katliamlarının görmezden gelinmesidir bu demiş. Devamında da Türkiye'nin uluslararası hukuku ihlal ettiğini söylüyor. Türkiye'nin mücadelesi uluslararası hukuka tam uygundur. Hukuku ihlal edenler ve suç işleyenler PYD-YPG terör örgütüne silah verenlerdir demiş. En yüksek meşruiyetle yürütüyoruz bu terörle mücadeleyi. Türkiye'nin karşısına düşmek kimin yanına düşmektir? Herkes buna dikkat etmelidir diye sert bir cevap vermiş.
Her zamankinden.
Evet, Almanya'nın da, yani Fransa'dan sonra Almanya'yla da ilgili problem var. Almanya'nın yeni Dışişleri Bakanı belli olmuş. Kim? Martin Schulz.
Dert.
Martin Schulz da Türkiye'yi çeşitli konularda eleştiren şahsiyetlerin başında geliyordu diyebiliriz.
Evet.
Durum, yani Almanya, Fransa'dan sonra Almanya'yla da tekrar problem olacak. The Times gazetesi de önemli bir şey. İngiliz The Times gazetesi Türkiye ile Suriye rejiminin ülkenin kuzeybatısında karşı karşıya geldiklerini yazmış. Bu da önemli bir şey. Richard Spencer imzalı bir yazıda Türkiye'nin İdlib eyaletine ve Halep eyaletinin güneybatısındaki kentlere son günlerde bir dizi asker ve tank gönderdiğini belirtmiş. Bu girişim Bak, bu önemli bir şey. Evet. Senin ilgilendiğin bir şey belki. Afrin'e yönelik zeytin dalı operasyonundan bağımsız diyor.
Hangisi? İdlib'e doğru inen. Evet. El Aysa'ya doğru inen mi?
Evet.
O şey işte. Daha önceden konuşulmuş olan gözlem noktalarının inşasıyla alakalı olan bir durum. Hmm. Ki bir de diğer taraftan okunması gereken noktalardan bir tanesi de İdlib'e doğru başlatılan harekatın önüne geçmesi için de olabilir. Esad rejimi ve Rusya'nın aynı zamanda İran'ı desteklediği. Hizbullah milisleri de var. Ya, her tarafından asker geliyor. Her tarafından geliyor Suriye'ye.
Haberde bu girişimin Afrin'e yönelik zeytin dalı operasyonunda bağımsız göründüğü kaydedilmiş ve Türk güçleri devlet başkanı Esad'la El-Kaide bağlantılı heyet Tahrir Şam ve Özgür Suriye Ordusu ÖSO arasındaki cephe hattından en fazla 3-2 mil yani 3 kilometre uzakta 3,5 filan El Ays köyünde konuşlandılar diyor işte. Ve Esad güçlerinin ateşkesi delerek İdlib'i eyaletin içlerine doğru ilerlediği bir dönemde konuşlandı. Türk ordusu şimdi rejimin yoluna çıkıyor diye ciddi bir duruma işaret etmiş. Son iki haftada savaşın gördüğü en kötü çatışmalardan ve bombalamalardan bazılarının yaşandığı söyleniyor. İşte biraz önce Demokrasi Now'dan da okuduğumuz gibi en az 6 zehirli gaz saldırısı da gerçekleşti. Yani cehennemin ta kendisi aslında.
Kim diyor en fazla en az 6 saldırı gerçekleşti diye? BBC Türkçe'de mi yazıyor?
The Times.
The Times'te yazıyor.
The Times haberini işte okuyorum. Çok ayrıntılı bir haber bu.
6 gaz saldırısı.
Evet, son bir ay içinde olmuş.
Yani
bu şeylerden de haberler. Yani Suriye SOHR var ya, gözlem izleme örgütü. İdlib'de en az 15 sivil öldü diyor. Şey yapıyor. Suriye İnsan Hakları Gözlem Evi. Tam adını söyleyememiştim. SOHR. Çarşamba günü en az 31, salı günü de 80 sivilin öldüğünü açıklamıştı. Bu bilgiler oradan işte Democracy Now'un da ve şimdi The Times'ın da verdiği haberler buradan. Suriye İnsan Hakları Gözlem Evi'nin şeyleri. Ve Doğu Guta'da 2017 sonundan hatta Kasım'ından beri yardım ulaşamıyor. Felaket bir
soruşturmalar da yapılamıyor. Biraz önce bahsettiğiniz saldırılarla alakalı evet. Olarak yok yani soruşturma da yok.
Peki bunun devamını birazdan konuşacağız. Şimdi ara verelim.
Açık Gazete.
Gagayoz kıyameti Mindih bir alameti Gagayoz kıyameti Omonim Yol dediğin yol gibi Ulaşmalı bir yere Biz dön baba dönelim Geliyoruz aynı yere Bu döngü kısır döngü Başı var da sonu yok Dönüyorum döneniyorum Sonunda bir çıkış yok ama ne Mindih bir alameti, gidiyoruz kıyameti. Mindih bir alameti, gidiyoruz kıyameti. Aminin. Yerel ve genel seçim, seçim bakalım seçim. Ki dön baba dönelim, aynı yere gelelim. Çete çeteye çatmış, çete çete içinde. Battık buruna kadar. Haber getir peçete. Amanin! Mindih bir alamete, gidiyoruz kıyamete. Mindih bir alamete, gidiyoruz kıyamete. Mutsuz'a uslanmam ben, etmeli beni tektir. Tektirden anlamazsam artık hakkım kötektir. Eskiden adam gibi oturur meze yerdik. Şimdi meze yer gibi oturup adam yiyoruz gari. O zaman siz buna müstahaksınız ne? Hali köşesinde 3-5 tane başbakan oturuyor demişler. Amanın
Vallahi lazım biz cana bedeliz. Var mı bize yan bakan he? Esnaf da yan versin ha. Hakikaten sence ne olacak bu işle? Vallahi ne olacak? Olacağı bir şey yok. Döneceğiz, döneceğiz lan yere geleceğiz. Ya ben şimdi diyorum ki yani bu esas tütün tütün meselesi. Tütün tütünün başlığı ne olacak? Bu yeni gelen hükümet acaba tütün başlıklarını içecek mi tutar?
Evet, Cem Karaca'dan dinlemekte olduğumuz Bindik Bir Alamete adlı şarkıydı bu. Muhtar Cem Karaca tam adıyla söyleyecek olursak 5 Nisan 1945 doğumlu, 8 Şubat 2004'te hayata veda etmişti. Olgun bir yani nispeten genç yaşında 50'yi 60'ı bulmadan Türk rock müziği sanatçısı, besteci, tiyatrocu, sinema oyuncusu ve Anadolu rock diye adlandıran janrın, türün kurucularından pek çok grupla birlikte çalışmıştı. Apaçlar, Kardeşler, Moğollar ve Dervişan gruplarıyla onların bir kısmının kurucu ve yöneticileri de olmuş. Güçlü bir rock kültü yaratılmasında da öncülerden olmuştu. 14. yılında ölümünün birçok etkinliklerde anılıyor. Cem Karaca'nın güçlü sesi, benzersiz yorumculuğu ve yol gösteren müziği onun hakkındaki karalamaların anlamını yitirdiği yerdir diye yazmış Murat Beşer. Her zaman genç, her zaman sakıncalı başlıklı müziğiyle.
Neyse, iyi bir habere devam edelim istiyorsanız.
Nedir?
Adalet ve Kalkınma Partisi Avrupa Birliği'ne düşünce özgürlüğü sözü vermiş. Türk vatandaşlarına vize serbestliği sağlanması için gerekli olan 72 kriterden 65'i yerine getirilmiş Ankara tarafından. Bir yıl aşkın süredir beklettiği 7 maddelik yol haritasını da sunmuşlar son olarak. Türkiye'nin sunduğu yol haritasıyla uzun süredir tutuklulara ve mahkumiyetlere neden olan doğrudan gazetecilik faaliyetleriyle ilgili düzenlemeler yapılması da hedefleniyormuş. Terörle mücadele kanununa habercilik sınırlarını aşmayan ve eleştiri amacıyla dile getirilen düşüncelerin suç oluşturmayacağı hükmünün eklenebileceğini belirten Ankara, Avrupa Birliği ile 2013 Aralık ayında imzalanan vize serbestisi karşılığı geri kabul anlaşmasının hayata geçireceğini resmen ilan etmiş.
Bu çok güzel haber ama yani şey iyi anlamadım. Biyanet mesela 2017'de habercilik yine gözaltılar, saldırı ve tehditlerle engellenmeye çalışıldı diye bir rapor vermiş.
Olabilir bu yeni.
Medyanın bir yılı diye. Yayın yasakları, cezalar kesilmesi, 2017 biterken 122 gazetecinin hapiste olması, 2018'in 37 gününde 7 gazetecinin tutuklanması ve bir gazetecinin tahliye edilmesi olaylarından bahsediliyor. 122 gazeteci hapis.
O eski ne? Türkiye. Diyeceğim de şimdi hala cezaevindeler.
Evet, öyle görünüyor. Yani bir yılda 85, 6 yılda 548 gözaltı olmuş. 6 Şubat 2018, 128 gazeteci hapiste. Yani böyle bir durumdan bahsediyoruz. Casusluk, örgüt, hakaret ve hatta takas sözleri var. Neyse, iyi haber tabii herhalde.
Tabii tabii. Bize serbestsiz geliyor. Gazetecilere düşünce özgürlüğü geliyormuş. Söz vermişler Avrupa Birliği'ne.
Bir iyi haber de
ben bayram değil, Seyran değil. Avrupa Birliği'ne neden böyle bir şey yaptılar ki şimdi? Neden arkamızda koskocaman Rusya gibi bir müttefikimiz varken şey mi oldu? Farklı planlar mı ortaya çıkmaya başladı?
Her an her şey değişebilir.
Azerbaycan, Kıbrıs ve Türkiye'yi içine alan bir ittifaka girebilir mi sizce? Avrupa Birliği ve Şangay beşlisine karşı Türkiye ve müttefikleri diye. Türkiye
biz
ve
Çin'le ittifaka girelim.
Çin'le ittifaka nasıl giriyorsunuz?
İşte şey var ya, Uygurlardan oluşan Tugaylar yok mu?
Uygurlar mı kaldı Çin'in politikaları sayesinde? Uygur mu kaldı orada bölgede? Zaten bir kısmı da IŞİD'e katıldı. IŞİD'e katılanlar evet. Da var işte. Oradan şehirciler. Bir zaten, kısmı zaten yaşıyor. Bir kısmı zaten Türkiye'de göçmen olarak yaşıyorlar. Uygurlar mı kaldı?
Üç harfle ifade edilen hani Ceyh vesaire ordular içinde Uygurlar da var. Özbekler de var.
Ya Suriye'den gelen görüntülerde Los Angeles'tan ellerinde böyle boynunda kolyeleriyle beraber savaşan Çeçenler. Siyahlar vardı. Siyah mafya vardı. Meksikalı mafyası vardı. Sırp keskin nişancılardan tutun da her taraftan dört bir yandan gelen 77 milletten gelen insan çatıştı orada. Afganistan'dan Hazaralar geldiler. Hizbullah milisleri geldiler Lübnan'dan, Mısır'dan, Tunus'tan, Türkiye'den, Almanya'dan, Amerika Birleşik Devletleri'nden gidip intihar bombacısı olan beyaz, bembeyaz şeyler oldu. Amerika Birleşik Devletleri vatandaşı oldu.
Yeni rakamlar vereyim ben de o zaman sana.
Böyle bir savaş.
Madem Avrupa Birliği'ne giriyoruz tekrar, yani hızlanıyor. Cezaevlerinin nüfusu her ay 1000 kişi artıyormuş. Yeni açıklama bu. Hülya Karabağlı. Günde kaç kişi eder? 33.
Kaç kişi tahliye ediliyor? O da aslında önemli ama.
Edilmiyor. 235.888 tutuklu varmış şu anda. Hülya Karabağlı'nın T24'teki haberi. Türkiye Büyük Millet Meclisi İnsan Hakları İnceleme Komisyonu'nda Ceza ve Tevkif Evleri Genel Müdürü Şaban Yılmaz. 27-28 binde fazlalık varmış. Mevcut 235.888. Bunları nasıl halledeceğiz?
Nasıl edilmiyor? Gene rakamlar düz rakam üzerinden gitmiş. Bu sefer teferruatlı değil, 999 gibi rakamlar değil. Darbe girişimi sırasında Kara Harp Okulu'nda yaşananlarla ilgili davada karar açıklanmış. 4 sanık ağırlaştırılmış müebbet, 60 sanık müebbet, 100 sanık da beraat etmiş. 100 beraat, 60 müebbet, 4 de ağırlaştırmış müebbet.
Toparlak.
Evet.
Güzel.
Net rakamlar. 999 gibi şey değil, kafa karıştırıcı değil.
Sen neden bahsediyorsun?
Neden bahsediyorsun değil mi? Öttürmüşler.
Evet. Şimdi iyi haberi veriyorum artık.
İyi haber.
Evet.
Tabii.
Şey vardı ya. Robot. Neydi adı?
Sambot.
Sambot. Sen neden bahsediyorsun diye Bakan Ahmet Arslan'ın kesmişti, sözünü kesmiş deniyordu. Biz de seyretmiştik. Özür dilemiş. Hürriyet gazetesi, ya Kanal D'nin ana haber bülteninde oluyor. Ve güvenli, şöyleydi olayın geçmişini vereyim dinleyicilerin izniyle, çok özet. Ankara'da yapılan Güvenli İnternet Günü programında Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan güvenli internetin ve güvenli internet gününün önemini anlatıyordu. Program sunucusu olan Çin yapımı 15-20 bin dolar civarında olduğu belirtilen robot Sunbot konuşmanın bir yerinde araya girip bakanı uzun konuşmaması konusunda uyarmıştı.
Cesaret edebilmişti tabii.
Bakan da robotun bu sözlerinden alınmış ve dinleyicilere şikayet etmişti. Tam bu esnada robot Sambot robotik bir sesle sormuştu. Sen neden bahsediyorsun? Bakan da buna kızmıştı ve değerli arkadaşlar demişti. Kontrol görevini hangi arkadaşımız yerine getiriyorsa gereğini yapın lütfen. Değerli arkadaşlar da gereğini yapmış. Bakanın konuşmasına daha fazla müdahale etmemesi için önce mikrofonu kapatılan dişi robot Sambot sonra da formatlanarak etkisiz hale getirilmişti. Tamam mı? Ama şimdi yeni durumda özür dileme olmuş. Bakalım nasıl olmuş.
Senden bahsediyorum robotçum. Sen hep böyle söz keser misin? Bakanın da sözünü kestin.
Özür dilerim.
Peki, affedelim mi bakanım? Affedelim bence.
Kiminle konuştuğunu bilecek yaşta değil. Sadece 3 yaşında bir robot.
Robotumuz 3 yaşında, Çin'de yapıldı ve tam 20 kilo ağırlığında. Konuşabiliyorsunuz ama zaman zaman size verdiği cevap biraz geç oluyor. O kadarına da artık katlanacaksınız. Değil mi robotçum?
Üzgünüm, dikkatli dinleyemedim. Tekrar söyler misin?
Çok uzun konuştum, bir daha söyleyemem. Robotçum neden susmuyorsun, sürekli araya giriyorsun?
Hayatı yansıtıyorum.
Muazzam bir cevap daha vermiş valla Sambot. Neden böyle çıkışlar yapıyorsun diye. Hayatı yansıtıyorum diyor.
Nerede izlediniz bunu? Ayıp söylüyorum size.
Bu Kanal D Ahmet Hakan'ın programında, haber programında.
Yani kendilerinin özür dilemesi yetmiyor. Bir de robotları bulup robotlara mı özür diletiyorlar şeyleri, bakanlara, iktidara?
Ama hayatı yansıtıyorum diye. Hayatı yansıtıyorlar mı? Sonunda robot
vermiş mesajı diyorsunuz.
Mesajı vermiş gene.
Güzel, güzel.
Hayatı yansıtıyor. Bu güzel. Bugünün de günün sözü. Hayatı yansıtıyor.
Hayat ne? Doğan Medyası'nın başta Hürriyet Gazetesi olmak üzere Kanal D vesairesiyle beraber sürekli bir şekilde özür dilemesi, evet. Özür diletmesi, hatta robotlara bile özür diletmesi.
Evet. Aynen öyle.
Robot bile anlamış bunu.
Ama dinle, ben hayatı yansıtıyorum diyerek de son topukla bir gol atmış ben.
Türk malı mıydı bu robot?
Yok, Çin.
Dün Türk malı diyordunuz.
Bana öyle gelmişti haber.
Nerede okudunuz?
Hürriyet'te.
İşte. Çin malını bile Hürriyet olarak yapıyor. Sonra tekrardan yanlış söyledik diye düzeltmeyi biz yapıp özürü biz diliyoruz.
Ama Türkiye Türklerindir gazetesi.
Evet.
Türk Tabipleri Birliği ve Türkiye Barolar Birliği'nin adları değiştiriliyormuş. Üye olma zorunluluğu da kaldırılıyormuş. Erdoğan, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk Tabipleri Birliği'ne ilişkin bir defa onun başındaki Türk ifadesi zaten Bakanlar Kurulu kararıdır. Bir defa onun oradan hemen süratle çıkarılması lazım dedi. Sadece Tabipler Birliği değil, Barolar Birliği ile ilgili de aynı şey. Bu açıklamanın ardından hükümet harekete geçmiş, söz konusu örgütlerin isminde değişiklik yapılması için çalışma başlatmış. Yani bir sürü şey var. Türkiye Barolar Birliği, Türk Tabipleri Birliği var, başka bir sürü Türk diye başlayan bütün kuruluşlar zaten Türk diye başlıyor. Böyle savaş bir halk sağlığı sorunudur başlıklı bildiri nedeniyle 11 kişi de gözaltına alınmıştı. Şimdi
Raşit Tüken'in açıklamasını gördünüz mü?
Evet. Şimdi ona geçeceğim işte.
Geçeyim mi hemen?
Geç.
Raşit Tükel diyor ki eğer meslek birliği hekimlik değerini savunacaksa bu örgütün adının değiştirilmesi veya başka uygulamalar içine girilmesi beyhude çabalardır diyor. Türk Tabipler Birliği ve diğer kamu kurumu niteliğindeki meslek örgütlerinin isimlerinde yer alan Türk ve Türkiye sözcükleri anayasa gereğince bu mesleklerin hizmet verdikleri alanda tüm toplumu kapsayan kamusal yarar taşıyan hizmetler nedeniyle verilmiştir diyor. Anayasada var yani bu. Ne olacak şimdi anayasayı mı değiştirecek? Evet. Referandum mu gideceğiz? Ne olacak?
Yok artık anayasayı böyle.
Ha, değiştirelim.
Aramızda toplanır değiştiririz.
Peki.
Sambot'a sorarız.
Sambot yapsın.
Hayatı yansıtıyorum.
Özür yani şey diyor, kandırıldık diye.
Yurtta barış, dünyada barış sözünü ruhuyla kavrayarak ayrımsız herkes için savaşsız, sağlıklı, eşit, bağımsız, özgür bir Türkiye ve dünya özlemiyle içtenlikle bize destek olan meslektaşlarımız, kurumlar, partiler, milletvekillerine hem yurt içinde hem yurt dışından dostlarımıza teşekkür ediyoruz demiş Raşit Tükel. Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi adına açıklama yapıyor Profesör Doktor.
Türk Tabipler Birliği Genel Başkanı Raşit Tükel, anayasanın 135. maddesi uyarınca kurulan kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının olduklarını söylemiş. Onun meslek kuruluşu olduklarını söylemiş Türk Tabipler Birliği'nin. Ve Bakanlar Kurulu kararıyla isim değişikliğine söz konusu olamayacağını da aynı şekilde eklemiş. Orada da hukuki bir durum var galiba. Bakanlar Kurulu'nun söylemesiyle beraber anayasa değişir mi?
Değişmez. Şeyi de söylüyor. Çok önemli aslında. Büyük bir hukuksuzluk oldu diyor. Hakkımızda soruşturma açıldığını öğrenir öğrenmez avukatlarımızdan savcılıkla derhal görüşülmesini istedik. Yani Türk Tabipleri Birliği'nin internet sitesinden okuyoruz. Avukatlarımız savcılıkla görüşerek acil randevu istediler tabii ki böyle bir durum gelince. Ne zaman istenirse ifade vermeye hazır olduğumuzu bildirdiler. Ancak burası da önemli, bu bildirimimize rağmen ertesi gün sabah yani baskınıyla gözaltına alındık ve ifademiz 7. günde alındı. Yani sabah baskını yaparak büyük bir aciliyetle koşturuyorlar kapılar zorlanarak. Ondan sonra da 7 gün ifade alınmıyor.
Ki bunun öncesinde de tekrar hatırlatmakta fayda var. İfade verebiliriz.
İşte evet.
Söyleniyor.
Bunu
oradan söyleniyor.
Savcılar başvurduk diyor. Bizzat acil randevu istedik savcıdan diyor. Cevap gelmedi ve sabah baskını oluyor. Sonradan da ifadeyi 7 gün almıyoruz. Bu uygulamanın kime ne yararı oldu diye soruyor. Gerekçesi neydi? Eziyet etme ve hukuk dışı işler yapma. Yetkisi bizdedir deniliyorsa açık söyleyelim bunu yaşadık demiş. Evet, hukuk dışı bir işlem yapıldı. 7 gün boyunca hem bize hem ailelerimize, yakınlarımıza, dostlarımıza, arkadaşlarımıza eziyet edildi. Bir üyemiz, bak burası da çok ilginç, gördün mü bu açıklamada? Bir üyemiz 30 yıldır hizmet verdiği fakültedeki odasına çağrıldı. 30 yıllık bir doktor odasına çağrıldı. Kendisi geldi ve sanki kaçma çabası varmış gibi odasından çıkarken kelepçe takıldı. Kabul ediyoruz ki eziyet etme ve hukuk dışı işlem yapma yetkisi kullanılmıştır. Şey diyor, bilindiği üzere merkez konseyi ve odalarımızın seçim usulü yasayla belirlenmiştir. Üye her hekim aday olabilir. Seçim barajı, liste zorunluluğu vesaire hiçbir seçilme kısıtlılığı yoktur. Demokratik biçimde göreve gelinir. Yöneticiler yönetim görevi nedeniyle herhangi bir ücret almazlar. Bütünüyle gönüllü bir faaliyet yürütürler ve eş zamanlı olarak hekimlik yapmaya devam ederler. Bu Bence gönüllülük kavramı da çok tayin edici, önem taşıyan, bir günümüzü aydınlatacak kavramlardan bir tanesi. Hatta can alıcı kavramlardan bir tanesi bu. Bunu Açık Radyo içinde olanlar da yakından biliyorlar, dinleyiciler de zaten. Ve sonuç olarak tarihten de bayağı ilginç açıklamalarla devam ediyor. Uzun bir açıklama. İkinci Dünya Savaşı sonrasında özel statüyle kurulmalarını anlatıyor. Bütün dünyada, bütün dünyadaki ülkelerin isimleriyle olduğunu. Ve Kenan Evren'in 1980 12 Eylül darbesinden sonra GATA öğrencilerinin mezuniyet töreninde önce asker sonra hekimsiniz sözünü reddetmiş bir geçmişe sahiptir. Hekimler dil, din, ırk, cinsiyet, mezhep, yaş, sosyal durum ayrımı yapmaksızın önce hekimdir, sonra hekimdir diyor. Böyle savaşa niye karşı olduğumuzu filan anlatıyorlar. Bir de şey söyleyerek bitirelim. Avrupa Parlamentosu Genel Kurulu'nda Türkiye'de insan hakları ve Afrin'de durum konulu ortak bir oturum düzenlendi dün. Cengiz Aktar da bahsediyordu. Afrin operasyonu eleştirilmiş. Türkiye'deki insan haklarının durumu kaygı verici olarak nitelendirilmiş. Ve Türkiye raportörü Kati Piri, hapiste olan Osman Kavala, Ahmet Şık ve Selahattin Demirtaş'a sizleri unutmadık diye seslenmiş. Amerika Birleşik Devletleri yönetimi de Uluslararası Af Örgütü'nden Taner Kılıç'ın tutuklanmasına tepki gösterip o halin sona erdirilmesini istemiş. Yani son bu, sadece bu bir saat içinde aşağı yukarı okuduğumuz haberlerde Almanya, Fransa, Avrupa Birliği ve Amerika Birleşik Devletleri'nin Türkiye'ye karşı bir tavır, yani bu son durumlara, hukuk dışı durumlara karşı olduğu gözüküyor. Profesör Doktor İbrahim Kaboğlu da AKP'nin gaz odası diye nitelemiş. OHAL komisyonu başvuruları 7-8 yılda biter ancak bu da sivil ölümden de vahim demiş. Uluslararası alanda önemli bir yeri olan, saygın bir yeri olan Profesör Kaboğlu. Okula dönmem, aç kalmam ya da Cumhurbaşkanı'nın deyimiyle ağaç kabuğu yemem önemli değil demiş.
Açık Gazete.
Bildiğimiz ekonominin sonu. Fikret Adaman ve Bengi Akbulut ile büyümenin ekonomi politiği üzerine konuşmalar.
Günaydın Fikret, merhaba.
Günaydın.
Günaydın, merhaba, hoş geldin.
Evet, bugün hem stüdyoda konuklar hem de Kanada'dan bağlantı var galiba. Sen tanıtır mısın?
Evet.
Bengi, günaydın, iyi akşamlar.
Günaydın, iyi akşamlar.
Evet.
Merhaba Bengi.
Bugün Bengi'nin doğum merhaba. Günü Açık Radyo olarak. İyi ki doğdun Bengi diyoruz.
İyi ki doğdun.
Teşekkür ederim.
İyi ki doğdun. Evet, bugün iki konuğumuz var. Ufuk ve Saray'ı ağırlayacağız.
Evet, Ufuk'la Sara Komşu Kafe kolektifinden.
Kadıköy'den geldiler. Hoş geldiler.
Evet. Hoş bulduk.
Hoş bulduk.
Welcome.
Thank you.
Hoş geldiniz, welcome.
Evet. Biz sıramızı bekliyoruz sana iyi yaş günleri dilemek için.
Teşekkür ederim.
18 bitti değil mi?
Evet.
Evet, 18 yeni bitti.
Reşit oldu. Peki, öncelikle bir kısaca Kadıköy'deki oluşum nasıl başladı, şu an neler yapıyor, bir hem tarihçe hem bugüne dair bir bilgi rica etsek.
Tamam, yani uzun bir hikaye olduğu için kısaca tabii özetlemek şöyle, yani 2013 yılında başladı. Bir evveliyatı aslında bu patronsuz bir ekonomi mümkün mü daha doğrusu hiyerarşinin olmadığı, sömürünün olmadığı, yani artı değer sömürüsünün olmadığı bir işletme mümkün olabilir mi diye bir takım fikirler daha öncesinde doğmuştu bizde. O da açıkçası tarla başındaki göçmen dayanışma mutfağındaki bazı tartışmalarda, bazı denemelerde, küçük denemelerde çıkan ve olgunlaşan bir fikirdi. Sonra gerçekten yine orada tanışmış olan 6 kişi, hızlıca 7 olduk sonra, dedik ki ya niye biz denemiyoruz böyle bir şey? Yani kendi hayatlarımızda en azından böyle açık bir sömürü düzeninden çıkartmaya çalışmıyoruz. Ve dedik hadi yapalım. Kadıköy'de iki arkadaşımız zaten orada oturuyordu, o sokakta oturuyordu. Dolayısıyla doğal olarak biraz o tarafa yönlenmiş olduk. Ve orada bir yer bulduk, kiraladık. İşte içini kendimiz yaptık tamamen. Birçok arkadaş da yardım etti. Ve böyle bir kolektif kafe olarak çalışmaya başladık, komşu kafe. Yani adını komşu koymamızın nedeni de, seçmemizin nedeni de açıkçası...
Tam da onu soracaktım.
Biz aslında mahalleyi önemsiyorduk. Daha önceki deneyimden de, yani tarla başındaki yaşadığımız deneyimden de. Ve mahallenin bir parçası olmak önemli bir hedefti bizim için. Çünkü bir soylulaştırma projesinde bir parçası gibi olmak asla istemedik. Çünkü öyle bir eğilim başlamıştı o sırada da Yeldi Ermeni'de. Hani buna karşı bir belki bir önlem olur diye, hani biz komşuyuz, yani komşu olarak geliyoruz, biz sizin komşunuzuz gibi bir şeyi belki ismimize de taşımak istedik yani. Böyle.
Evet, ben tarihini tabii çok daha detaylı da biliyorum komşu kafenin. Ve her zaman biz Türkiye'de bu patronsuz ve Ufo'nun söylediği gibi artı değer sömürüsüz örnekler, ekonomi örneklerinde benim hep saydığım, bahsettiğim oluşumlardan bir tanesi komşu kafe. Biraz yani bu iş nasıl yani Ömer abi de bunu hep böyle bahsettiğimiz zaman örneklerden sorar. Yani yürüyor mu, nasıl yürüyor? Hayatta nasıl kalabiliyorsunuz? O sorulardan önce ben çünkü komşu kafenin çok böyle iyi ve güzel ve emekle geliştirilmiş bir karar mekanizması var. Yani kararlar nasıl veriliyor, ne yapılıyor, bu sonuçta bir ekonomik işletme bir anlamda. Biraz onlardan bahsedebilirseniz dinleyicilerin de bu bilgiye ben sahip olmasını isterim.
Tabii hemen bahsedeyim. Bu arada tabii bir yerden sonra da sözü Sarı'ya bırakayım. Çünkü o da aktarsın. Yani sadece benim şeyimde olmasın sübjektif gözlemim. Ama evet, bu konuda baştan doğru bir karar aldığımızı düşünüyorum. Yani iletişim meselesinin aslında kanallarının açık olması ve sadece kararların rasyonel seviyede değil de daha duygusal hayatlarımıza da bağlayan şekilde tartışılabilmesini kabul etmemiz önemli bir, bizim için avantaj oldu. Hı hı. Her hafta o haftayı planlamak için haftalık bir toplantı yapıyoruz. Bir de her ay büyük toplantı dediğimiz, hatta yakın zamana kadar kafeyi tamamen kapatıp o gün her ayın ilk perşembesi bir toplantı günü yapıyorduk. Son dönemde biraz değişti bu. Ve o toplantının ilk gündemi genelde şu oluyor: ne hissediyoruz? Yani birbirimize karşı ne hissediyoruz, kafeye karşı ne hissediyoruz? Ve tabii ki kararları kesinlikle oylamayla değil de bir konsensusla alıyoruz. Bence bu karşılıklı aktarım, bunun mümkün hale gelmesi birçok problemi önceden engellemiş oluyor. Yani küçük küçük meselelerin birikerek büyük yıkıcı sorunlar haline dönüşmesini, kendi aramızdaki ilişkilerde özellikle engellemiş olduk diye düşünüyorum.
Okay, peki şimdi bir Sarah'a dönelim. Sarah, perhaps you could tell us a bit about your personal experience with Komşu Cafe. How did you end up there?
Actually, I ended up there by a friend of mine. He introduced me when I needed work the most, as someone who was a migrant here and was pretty much exploited with the normal ways, normal jobs. And I was in a very bad economical situation when I was given the help to go and work in that place. And from there, things worked out over time.
So this was 3 years ago, roughly
this
speaking?
Around 2.5 years okay. ago, I guess.
Bir 2,5 yıl kadar önce işte bir yandan işe ihtiyacım vardı, bir yandan da biraz daha farklı bir iş yaşamının içinde bulunmak istiyordum. O sırada bir arkadaşım sayesinde kafeyle tanıştım. Yes.
Sara Şamas'la konuşuyoruz bu arada.
Yes.
Where are you from?
I'm from Lebanon. Lebanon.
Evet, Lübnan'dan misafirimiz. Evet.
And result my experience with Komşu Cafes, I got introduced to a new way of how things can be organized, a new way how especially like the most concept that really changed my life, I think, right now is the concept of non-hierarchy that I didn't know it can exist within economy or it cannot exist within any like cafe or any kind of module like this.
İlk kez hiyerarşik olmayan bir ekonomik yapıyla karşılaşmış oldum. Daha önce böyle bir şey düşünmemiştim.
And also the idea of consensus and how much it really helps out when you have 8 people thinking about a solution rather than just one mind, you have 8 minds instead.
Ve 8 kişinin konsensusla karar alabilmesinin nedenle de önemli olduğunu gördüm.
Yeah, that's pretty much.
Peki
ben
biraz
bir
daha
şu 7-8 şeyine evet. bir şey getireyim. yani kolektifin yapısı dinamik bir yapı. Zaman içinde tabii ki 4 sene kısa bir süre değil. Kolektiften ayrılanlar, kendi ülkesine dönenler, başka ülkeye göç edenler oldu. Yeni insanlar katıldı. Ama sayımız 3 aşağı 5 yukarı. Yani aslında 7, 8, 6 bazen, bazen 10 gibi böyle aktif kolektif üyeleri, aktif olamayan kolektif
dış
üyeleriyle
çeper,
beraber.
Çeper, evet.
Yani böyle değişken bir sayı içinde hı-hı. devam ede geldi.
Peki biraz daha yani iç yapı, organizasyonel yapı nasıl çalışıyor sistem? Bir nöbet sistemi mi var? Belli dönemler, belli arkadaşlar daha ön plana mı çıkıyor? Biraz daha işin modus operandisine yönelik dinleyicilerimize bilgi alabilir miyiz?
Aslında gerçekten dediğim gibi haftalık toplantılar ve aylık toplantılar en kritik noktada yer alıyorlar. Çünkü her hafta o hafta çalışacak olan insanların hangi saatler ve hangi günler çalışacaklarını beyan ederek çalışmak istediklerini bunu paylaştırıyoruz hı hı. hep beraber karar alarak. Bu organizasyonu yapıyoruz. Sonra etkinlikleri planlamaya çalışıyoruz haftanın etkinliklerini. Bazen bir sonraki haftaya da sarkan bir planlama oluyor. Biz şey çok yapıyoruz yemek etkinliklerini. Bu hem bir takım insanlarla ilişki kurmamız açısından bizim için kıymetli bir alan. Çok değişik kültürden gelen insanlarla ve birlikte yemek yapmak aslında dil kullanmadan ya da başka bir dil kullanarak bir dil. Diyelim çok dayanışmacı bir ortam yaratmanın çok önemli bir imkanını veriyor bize ve çok da hoşumuza gidiyor yemek pişirmek. Dolayısıyla bu etkinlikleri işte organize etmeye çalışıyoruz. Sadece kendi kolektifimizden değil, mümkün olduğunca etrafımızdan, kafeye gelen insanlardan talep ediyoruz. Onlar talep ediyor bazen kendileri. Dolayısıyla aslında işin yönetimi tamamen o toplantının başarısı ve etkililiğine bağlı hale geliyor. Yani sabit görevler, bu anlamda bir iş bölümümüz yok. Bazen evet hesapların tutulması, belli ilişkilerin götürülmesi vesaire gibi konularda iş bölümü yapıyoruz. Ama bunlar hani çok uzun erimli iş bölümleri de olmuyor. Değişiyorlar.
Biraz oradan evet.
Evet.
Sistem var herhalde.
Sonuçta dediğim gibi herkes belli günleri ve belli saatleri paylaşıyor. Normalde işte yaklaşık 8 saatlik çalışma süreleri içinde günde 2 vardiya, bazen 3, bazen yaz dönemlerinde, düşük dönemlerde tek vardiya şeklinde ve herkese eşit ücret ödeyerek, sonra da eğer bir artımız varsa büyük toplantıda bunu nasıl değerlendireceğimizin kararını hep birlikte vererek yürütmeye çalışıyoruz.
Ufuk Ağızka, ben de bir şey söyleyeyim. Yani tabii, dünden beri takip ettiğimiz bir robot meseleleri var. Türkiye'de de, Amazon'da da çok önemli geçiyor. Yani Amazon yeterli bence robotlara da lüzum kalmayacak. Zaten insanları tamamen robot olarak kullanacak bir yöntem keşfetmiş zaten. O yeterli değilmiş gibi bir de bileklik takıyormuş. İşte çalışanların tüm hareketlerinin izlenebileceği, planlı iş dışında bir iş yaptığında bilekliğe titreşim gönderiyormuş filan. Elektronik kelepçe gibi bir şey. Hatta geceleri firmanın bir deposunda çalışan bir genç adamla Guardian'da yapılmış bir mülakat vardı. 250 paketi saatte belli arabalara yerleştirmekle yükümlüymüş perakendici Amazon'da. Yaptığı iş o kadar sıkıcı, tekrarcı ve antisosyal ki şöyle denmiş. Yani kim olduğumu unutup gitmişim sanki artık. Dünyada temel iletişimim robotlarla oluyor demiş. Ve düşün ki bunu da delikanlı, bunu daha titreşimli bileklik uygulaması da başlamadan önce söylüyor. Yani böyle bir durum var. George Monbiot da tam bu konuşulurken çıkan yeni yazısında da şey diyor. Yani ben diyor şöyle demiş, yani bir temel mesele biraz önce de konuştuğumuz gönüllülük meselesi diyor. Yani belki de gönüllü çalışmanın aslında bütün kendi kimliklerimiz için temel olduğunu ve çalışmanın, işin de bir periferal, çevresel bir şey olduğunu, yani bir şey yapmak zorundayız ama artık bizi tanımlayan bir şey olmaktan çıkan diyor. Yani şöyle demiş, İngilizcesini söyleyeyim. I would love to hear people reply when asked what they do. I volunteer at the food bank and run marathons. In my time off, I work for money. Buna ne diyorsunuz?
I actually do like to think that what I'm doing now mainly is the, although I'm not making my living out of the cafe at the moment, but I like to think that my main project is this. My main project is all the other things except the work that I'm doing to pay the rent. because otherwise it drains your soul in this world where we're living and this economy.
Belki ben şey de söyleyebilirim. Yani bunu yarı bilinçli yaptığımızı itiraf edeyim. Ama sonuçları açısından çok tamamlayıcı oldu. En başlarda, daha başladığımız ilk dönemde şunu tartıştık. Biz değer konusunu nasıl ele alacağız? Yani fiyatlandırma konusunu vesaire.
Ben de tam onu soracaktım. İyi ki açtım bu konuyu.
Tamam. Sonuçta dedik ki ya değer nasıl bir şey? Yani çok sübjektif bir şey bir taraftan. Hatta işte bir takım teoriler var vesaire vesaire ama hepsi bir kenara. Biz dedik hadi şöyle yapalım. Yani biz öneri yapalım insanlara. Ve insanlar kendileri bitsin. O anda ne ödemek istediklerini, hı-hı, ödeyebileceklerini. Ve bu onları bir şeye sokuyor. Yani bir karar alma sürecine sokuyor tabii ki. Ve onlardan talebimiz çoklu bir karar alma süreci. Yani hem kendi durumunu düşünsün. Hem komşu kafede yaşadığı deneyimi düşünsün, değerlendirsin.
Sizi hem düşünsün.
Bizi düşünsün. Dolayısıyla bu çok enteresan bir şekilde mekan sahipleri ya da çalışanları ile müşteri ilişkisini kırdı. Yani gelen herkesle bir diyalog başlıyor ister istemez. Ve bu diyalog çok hızlıca oranın bir parçası gibi hissetmeye dönüşüyor. Bu anlamda biz de orada çalışırken kendimizi salt bir bankonun arkasında çalışan ya da hizmet sunan insanlar gibi hissetmiyoruz, hissedemiyoruz. Ve dediğiniz gibi belli bir iş tanımı içinde tıkılıp kalmıyoruz. Yani bu çok özgürleştirici bir şey oldu.
Evet, yani bence geleceğin de temel toplumun gitmesi gereken yön bu gibi geliyor bana. Gönüllülük esasına dayanan ve dokunmaya dayanan, insanların birbiriyle temasına, bütün o korkunç yabancılaşmayı, atomlaşmayı aşamazsak hapı yuttuk demektir yani.
Evet tabii, ama gene de tabii benim hep, yani Bengi ile de çok uzun zamandır aslında bu alternatif ekonomiler üstünde sohbet ediyoruz. Yani tabii ki bizim için en tehlikeli şeylerden bir tanesi de, yani bu konular üstünde kafa yoran ve bir şeyler denemek isteyenler, insanlar için her şeyi gül pembe görmek. Yani bütün hayatı bir cennet gibi tasvir etmeye çalışmak. Öyle değil. Yani bütün bu 4 sene boyunca birçok deneyim birikti. Bu deneyim içinde aslında birçok artının ve çok heyecan verici güzel şeyin yanı sıra nelerin nerelerde aksayabileceğini de görmüş olduk. Yani mesela karar alma dediğimiz şeyin basit bir süreç olmadığını, hiçbir kararın rasyonel olarak alınmadığını, pür rasyonel olarak, ya da öyle almaya çalıştığınızda aslında onun yok hükmünde olduğunu ve insanları bir arada tutan, bu bir ekonomik faaliyet de olsa, bir arkadaş toplantısı bile olsa, yani çok duygusal bir dünyanın, arzusal diyeyim hatta, devrede olduğunu, bu ve bunun gözetilmesi gerektiğini, korunup kullanması gerektiğini, çünkü en kırılgan olan şeyin, düşünülenin tam tersine, ekonomik olan, yani kira ödemek, maddi olanın değil de bu arzusal dünya olduğunu mesela bir deneyim olarak ben yaşadım.
Bu bir anlamda da iktisadi aklın eleştirisi oluyor.
Belki de.
Evet. Evet. Ben de tam bir şey diyecektim. Yani Ömer abi gönüllülük dedi. Ben o kelimenin içindeki asıl gönül kelimesini ya da gönül kavramını öne çıkarayım diyecektim. Ki Ufuk'la da işte konuşmalarımızdan, yani aslında bunları bu nasıl diyeyim, bildiğimiz ekonominin dışında alternatif ekonomiler dediğimiz şeyleri hayatta tutan en önemli şeylerden bir tanesinin Ufuk'un arzusal dünya dediği, işte benim şimdi gönül diyerek biraz anlatmaya çalışacağım. O istek, yani başka bir şey yapma isteği birlikte tutuyor ve o heyecan ve istek bazen ekonomik durum çok kötü olsa da devam edebiliyor. Yani onun işte ekonomik sıkıntıların üstesinden gelecek bir takım mekanizmaları bulmaya da enerji veren o gönül ve arzu kısmı oluyor. Ve bazı yani bu bir yandan da işte aslında başka bir ekonomik etik de diyebileceğimiz şey, yani oradaki ekonomik ya da iktisadi faaliyeti götüren işte rasyonel kararlar ya da tamamen pür ekonomik anlamda ve ekonomik rasyoneliteyle, iktisadi akılla verilmiş kararlar değil işte. Yoksa niye, yani ne bileyim, sarayı işe alma kararı başka bir, yani başka bir rasyonelitenin kararı aslında. Ya bir ihtiyaca karşı tepki veriyor olmak, onu ciddiye alıyor olmak ve kar zarar hesabından ziyade başka bir orada istihdam kararı var aslında. Ya da değerle ilgili karar. Az önce Ufuk'un çok iyi anlattığı, yani bir fiyatlama mekanizmasının dışında çok daha hem katılımcı, hem bildiğimiz değer kavramlarının ötesine geçen, hem de katılmaya da davet eden bir mekanizmayla fiyatlamak ya da işte değer biçmek. Ve onun ne kadar özgürleştirici olabileceği. Bence Komşu Kafe o açıdan çok önemli bir örnek. Yani kısmen de şu da var, tabii her şeyi böyle toz pembe görmemek lazım dedi Ufuk. Tamamen bütün belki geçimini Komşu Kafe'den sağlıyor olsaydı Komşu Kafe kolektifinin üyeleri, başka sıkıntılarla da karşılaşılabilirdi. Yani bir yandan belki öyle bir bir şey var orada. Koruma mekanizması var.
Evet.
Baskılara karşı.
Peki şey çok önemliydi benim için. Sadece biz kendi içimizde farklı bir hayat anlayışı üzerinden kurgulamıyoruz yaptıklarımızı. Aynı zamanda kafeye gelenlerle de bir iletişim içerisindeyiz, ilişki içerisindeyiz. Dolayısıyla paylaşım sadece kendi aramızda değil, gelenlerle birlikte, ki zaten de ismin komşu olması herhalde bu mantalitenin sonucuydu. Peki gelenlerin herhalde bir kısmı kim olduğunuzu, ne olduğunuzu biliyor. Bir kısmı da belki bilmeden işte rastlantısal olarak geliyor. Bu tür rastlantısal olan gelenlerin tepkileri ne şekilde tezahür ediyor? Ne kadar şaşırıyor, ne kadar heyecan duyuyor, ne kadar tepki duyuyor varsa eğer duyan?
Vallahi genelde çok olumlu tepkiler oluyor. İşte sohbetler açılıyor diyebilirim. Ama tabii belki de yeterince olumlu da değil ki. Mesela bir komşu kafenin, yani bu tarz kolektif ekonomilerin başka örneklerini ben daha fazla görürüz diye umuyordum. Hı hı, hı. Ama yani çok insan konuştu bizde bu konuda, ya biz de yapsak istiyoruz vesaire. Evet. Yani biz de dedik yani bildiğimiz her şeyi aktarmaya, evet, hazırız. Destek olmaya da hazırız yani. Ama olmadı.
Bu konuda şimdi bugünkü Açık Gazete'ye çıkışınızdan sonra tabii ki
bir patlama olacak.
Patlama olacak.
Umuyorum. Bu arada bir de şeyi de söyleyeyim. Yani biraz pragmatik bir şey olacak ama ilk sorduğun soru, nasıl dönüyor komşu, evet, kafe, yaşayabiliyor mu? Evet, yaşıyoruz. Hala hayattayız 4 senenin sonunda. Ama tabii bir dizi güçlükler yaşıyoruz. Yani özellikle belli borçlarımız bazen dönem dönem birikiyor ve onları temizlemekte zorlanıyoruz. Evet. Onlar bir yük oluşturuyor bizim üstümüzde. Ben burada yani affınıza sığınarak bir dayanışma partimiz var örneğin. Hı. Yarın onun da duyurusunu yapmak istiyorum.
Tabii, estağfurullah.
Yani tabii. Kadıköy'de yarın akşam cuma akşamı saat 9'dan itibaren Kadıköy Arsène Lupin diye bir mekanda bir dayanışma partimiz var. İşte iki canlı grup olacak. DJ'ler olacak. İşte Komatarlıbaşı ve Celem sahne alacak. Yani gelir ve bizle, evet, dayanışırsanız ve birlikte de eğlenirsek çok seviniriz.
Bir de Komşu Kafe'nin web sitesinin adresini de dinleyicilerimize...
Can, senin yerine,
evet,
soru geldi.
Valla web sitemiz yok. Yani var da aslında hayatta değil. Yani ölü bir web sitesi. Ama Facebook sayfamız aktif.
Tabii, o zaman onu alalım.
İşte Komşu Kafe İngilizce olarak kolektif. Yani Jollective yazılıyor. Böyle bir sayfamız var. Yani neden böyle olduğunun izahı çok uzun. Onu
bir başka,
başka sohbete, evet, bırakalım.
Evet. Ve galiba da...
Ben en son şey demek istiyorum. Yani biz, yani tabii bu, işte bu az önce Ufuk'un söylediği, yani hayatta kalabiliyorlar mı, nasıl kalabiliyorlar sorusunu, yani bazen birazcık da kendimize, yani bu alternatif ekonomileri önemseyen ya da pratik edenler haksızlık ediyormuş gibi geliyor. Çünkü normal kapitalist ekonominin içindeki kapitalist şirketler de işte atıyorum devletten bir sürü sübvansiyon alıyorlar, bir sürü destek alıyorlar. İşte kredi borçları oluyor, bazen devlet onu kapatıyor falan. Yani aslında yine kamu adına, yani güya kamu adına bildiğimiz ekonomiye de inanılmaz fon ve destek aktarılıyor. Aslında şimdi Komşu Kafe'nin Dayanışma Partisi de yaptığı başka bir kamuyu başka bir şekilde harekete geçirerek, işte biz de o alternatif ekonominin kamusu olarak onu desteklemek için yani veriyoruz işte dayanışmamızı gibi düşünmek lazım bence. Yani bir başarı başarısızlık aksından ziyade farklı kamular farklı ekonomileri nasıl destekliyor gibi düşünebiliriz.
Evet, süreyi de bitirdik gibi. Evet. Ben son şey olarak Saray'a şeyi sormak istiyorum, bu komşu kafe deneyimini. Are you happy with komşu kafe?
Well, it's I have to say, like, to say I'm happy, it's quite general. I mean, it's a lot of work. It's a lot of thinking. It's destroying also all the other concepts that I was grown with. So it is a lot of emotional, physical work also, and mental work. But I'm very happy to be part of something like this. I think alternative economies, I truly believe they're the future of economy, like these little initiatives that are coming out now, and the kind of, because I think As I said before, like the concept of hierarchy was the, or non-hierarchy was the concept that I was attracted to the most. And this relation of power and money, I think it destroyed our complete planet. And the only solution out of it is to separate the power and the money. So yes, I'm very happy to be part of something that can be bigger and greater in the future, but maybe I'm also too optimistic, I'm not sure.
Evet, hem çok çok kısaca hem fiziksel olarak, mental olarak ve duygusal olarak yorucu olsa da hiyerarşik olmayan bir yapının içinde bulunmaktan dolayı ve alternatifleri geliştirmekten dolayı çok mutlu olduğunu söyledi. Okay, I think
yani gelecekte de parayla gücün ayrılmasının tek yolu olduğunu da
yeni bir sayfa açtı.
Evet.
You know, what I wanted to say, like even within the work itself in the cafe, to actually have a say just like everyone else, it really changes things in the cafe. You're able to put your own thoughts, you're able to, yeah, no matter where you're coming from, how you're coming from, you have your own experience and you're able to contribute in a certain way that in ordinary or the usual workplaces, you're not really able. You're always being pushed by an upper force. Mm-hmm. And I do think it made a lot of change in the cafe, and that's the only reason we survive, because we have to follow the normal rules of economy, like cafe-wise, license-wise, everything, even the foods we're getting, sometimes we have to go with the normal capitalistic world. But that's the only consolation I have, that inside the cafe itself, we are able to remove this power figure and be all together working for the place.
Evet, güç ilişkilerini kafe içerisinde bir kenara koymanın getirdiği güzellikten bahsetti ve herhalde süremizi de doldurmuş olduk. Can?
Dinleyicilerimizden gelen bir soru var. İnternet kullanmayanlar için adresi tarif edebilmek mümkün olabilir mi?
Tabii. Yer Değirmeni Mahallesi, Rasim Paşa Mahallesi olarak geçiyor resmi olarak ama Yer Değirmeni olarak bilinir. Uzun Hafız Sokak 81A olarak geçiyor. Kime sorsanız gösterir diyeceğiz ama belki de olabilir yani gerçekten. Eskilerden olduk epey.
Kaçtaydı bir kez daha hatırlatalım. Etkinlik?
Etkinlik saat 9'da, akşam 9'da yarın.
Yarın 21.
Yarın değil mi?
Yarın tamam. Evet. Arsène Lupin. Kadıköy ama. Evet. Beyoğlu değil.
Kadıköy.
Peki. Teşekkürler çok.
Çok teşekkürler.
Biz teşekkür Ufuk ederiz.
Sarah, thank you.
İyi yıllar.
And happy birthday.
Sana da iyi yıllar diliyoruz. Yeni yaşlar.
Teşekkür ederim.
Bye bye.
Bildiğimiz ekonominin sonu. Fikret Adaman ve Bengi Akbulut ile büyümenin ekonomi politiği üzerine konuşmalar.
Açık Gazete.
Evet, Açık Radyo'nun Açık Gazetesi devam ediyor. Saat 9.40, programın bitmesine 20 dakika var. Ve devam ederken bir kere iyi bir haber verelim. Erol Önderoğlu'na Roosevelt Vakfı İfade Özgürlüğü Ödülü verilmiş. RSF, Reporter Sans Frontier, Sınır Tanımayan Gazeteciler Türkiye temsilcisi ve Biyanet'in de raportörü Erol Önderoğlu, Roosevelt Vakfı'nın 2018 İfade Özgürlüğü Ödülünü almış. Bu ödül özgür ve etik gazeteciliğe dört elle sarılanların, dayanışmayı ayakta tutanlarındır diyor. Hollanda merkezli bir vakıf. Ne? Hollanda mı? Maslahat Güzel seviyesinde değil mi şimdi? Evet. Elçi merçi yok orada. Vakıf, laleler falan. Evet, bugün açıkladı, dün açıkladı ödülü Hollanda Merkezli Vakıf. Mayıs'ta törenle takdim edilecek kendisine. Ödüle değer gördükleri için Roosevelt Vakfı'na müteşekkirim. Ödülün Türkiye'de çoğulcu topluma ve basın özgürlüğüne özlem duyanların mücadelesinin maruz kaldıklarının daha iyi görülmesine hizmet etmesini dilerim. Gazeteci haklarının umarsızca inkar edildiği, toplumun çoğulcu zengin değerlerinin tüketilmeye çalışıldığı ve hak arama kanallarının kapatıldığı günlerdeyiz. Bu ödül, özgür ve etik gazeteciliğe dört elle sarılanların, dayanışmayı ayakta tutanlarındır diyor. Ve çalışmalarımı en iyi şekilde görünür kılan RSF ve Biyanet ekibine, araştırmalarıma destek veren hukukçu, vekil, hak savunucusu, gazeteci arkadaşlarıma içtenlikle teşekkür ederim demiş. Biz Donald Trump'a geçelim, oradan özlemişsindir diye düşünüyorum.
Kendisini mi?
Evet.
Kendisiyle alakalı olarak bir ton şey görebilmek mümkün bu aralar Donald Trump'la alakalı olarak, daha doğrusu. Bunlardan bir tanesi de böyle insanların yüzünü değiştiren bir program ortaya çıkmış. Robotlardan bahsediyordunuz ya, alın size bir haber daha. Hmm. İnsan yüzünü böyle çeşitli fotoğraf, eğer Ömer Madra'nın elimde çok fazla sayıda fotoğrafı varsa o programı yükleyerek herhangi bir videoda Ömer Madra'nın fotoğrafını koyabiliyorum.
Ömer Madra nereden çıktı şimdi? Trump'tan bahsediyor.
İşte konu da o. Zaten bu konuyla alakalı çıkan haberlerin neredeyse, ya da daha doğrusu şeylerin, denemelerin neredeyse hepsinde Donald Trump'ın suratını Merkel'de görüyorsunuz. Hmm. Başka liderlerde görüyorsunuz. Çeşitli aktrislerde görüyorsunuz. Bilim kurgu filmlerinin kahramanlarında görüyorsunuz. Neredeyse herkesin suratını Donald Trump'ın suratı yapmak gibi bir fantezi oluşmaya başladı insanlarda. Böyle bir sıkıntı doğuyor. Yani nereye baksanız Donald Trump görüyorsunuz. Hoş mu? Yani özlemişsinizdir diyorsunuz da özlememek, evet, mümkün mü?
Değil zaten, evet. O da zaten bir geçit töreni istemiş. Fransa'ya gittiği zaman, geçen yıl Fransa'daki Bastille günü, özgürlük günü, Fransa devriminden sonra, çok sevmiş askeri geçit törenini. Müthiş etkilenmiş. Ben de istiyorum demiş. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri'nde daha gördüğüm en iyi askeri geçit törenlerinden biriydi, resmi geçitlerden, uğraşıp daha da iyisini yapmak zorundayız demiş. Amerika bunda başaracaktır bence. Ne diyorsun?
Rezalet.
Uzaya da şeyi atmış durumda ya zaten.
Hurda arabayı mı?
Elon Musk hurda arabayı. Yok, kırmızı spor arabayı.
Hurda olmayacak mı? Uzayda oksitlenme olmuyor mu?
Yok, olmuyor.
Öyle kalacak ya.
Öyle yani. Kalacak ebediyen. Sonsuza kadar.
Sonsuza kadar mı? Dünyanın da herhangi bir şekilde yörüngeye girebilecek olan başka bir araçla çarpışma ihtimali yok mu?
Vardır ama düşük. Yani dünya...
Hiç öyle düşük çok, olarak görmeyin. Dünya burası.
Çoktan bitmiş olacak zaten o zaman. Bunu da yani şeyde zaten bu müthiş başarıyı biraz kıskanan...
Can Tombil.
Yeryüzünün en zengin adamı perakendeci Jeff Bezos da... Yeni Glenn diye, Glenn vardı ya, John Glenn, astronot, ondan güçlü bir roket üstünde çalıştığını açıklamış. Önümüzdeki 20 yıl içinde yeryüzünün yaklaşık 1 trilyon dolarlık servete sahip belki de ilk insanı olacak Jeff Bezos. 1 trilyonun var mı diyorsun mesela? Evet diyor. Başarılı yatırımcı, ayrıca daha güçlü yeni Armstrong, o da Neil Armstrong, bir adında bir roket de geliştiriliyormuş, Guardian'dan filan okuduk.
Rezalet.
Çok heyecan verici. O BBC ve şeyde, Guardian'da bunu övgüyle bahsediyorlar, insanlığın övgüsü diye. Fakat Trump daha iyisini de yapacağız demiş. Yani uğraşıp daha iyisini yapacağız demiş. Çok heyecan verici bir askeri geçit töreni yapacak. Son, bak ne zaman, Birinci Dünya Savaşı'na girişinin 100. yılının kutlandığı törende yapılmış. Şanzelize bulvarından yanlarında onlarca askeri araçla birlikte geçmiş, uçaklar gösteri yapmış ve geleneksel süvari alayları da geçmiş. 16 Türk devleti var mı orada? Yok.
Fransa'da mı?
Evet.
Yok, Türk,
yani Amerika Birleşik Devletleri'nde. Geçit törenini seven çok fazla asker tanımıyorum demiş emekli general Mark Hertling de CNN'e bir açıklama. Ordu başkomutanı ne derse onu yapar ama bu ordumuz için iyi bir fikir değil demiş.
Boşu boşuna uğraş. zaman kaybı, yolların kapanması, insanlar işine gidecekler, gidemiyorlar.
Ama görkeme bak.
Çocuklar okula gidecekler, gidemiyorlar. Herkes sokaklarda ağlıyorlar.
Tahran'da şey döndü mü acaba o çocuklar iki günlük hava kirliliği arasından sonra?
Muhtemelen dönmüşler.
Yoksa devam mı?
Kar tatili oldu, ondan sonra dönmüşlerdir herhalde.
Fransa'da da Eiffel Kulesi kardan kapanmış. Bu da ilk defa oluyor.
Sellerden ötürü kapanmıştı yollar, şimdi kardan ötürü.
Evet.
Buz tutmamız.
Ve Guardian çok hoş bir manşet atmış. Ya Fransızların bir vay canına filan şeyi var. Sacré bleu. Yani gökyüzünü şey yaparak mavi. Hmm. Onu şey sacré blanc demiş. Beyaz. Böyle. İyi, hoş bence. Rusya ve Türkiye sana iyi bir haber. Helikopter anlaşmasını imzalamış.
Daha yeni helikopter anlaşması İtalya ile beraber anlaşmış.
Bu da Rusya ile. Rosaviatsiya ile. Rusya Federal Havacılık Kurumu ile Türkiye Sivil Havacılık Genel.
Ordunun bir kimliği olur, bir şeyi olur. Böyle kullandığı envanteri olur. Her ülkeden gelen silah kullanılır mı? Bir ülkede ben
kullanılır.
Anlayamadım yani. Daha, bu konularla alakalı belki benden daha fazla bilgi sahibisiniz ama.
Tabii ki. Yani bir... Bak 3 adet bu yıl içinde 3 adet K-32A-11BC itfaiye helikopteri.
Ha, itfaiye helikopteri mi? Tamam mı sanacağım?
Helikopter üretilip Kaan Air şirketine teslim edilmeye hazırmış. Çok maksatlı helikopter bunlar. K-32'ler. Arama kurtarma, yüksek montaj, yangın söndürme, yük taşıma, hasta yaralı tahliye, devriye ve özel operasyon.
Özel operasyon dediği tank taşıma falandır. Yani özel operasyon ne?
İşte bilmiyorum ne olduğunu.
Yani koskocaman yük helikopteriyle beraber de özel operasyona gidip komando indirecekler hali yok herhalde. Yaparlar mı? Yaparlar.
Yapmazlar.
K-32. K-32 şey ya. Tamam.
Sen neden bahsediyorsun?
K-32. Niye Türkiye'de üretilemiyor K-32? Türkiye'nin sanayicileri ve iş adamları bu konuda müktedir değil mi?
Sen neden bahsediyorsun?
Öylemiş. Yerli helikopter bakayım.
Ne diyordu robot? Hayatı yansıtıyorum mu? Neydi? Çok güzel.
Hayatı ciddiye alamayacak kadar.
Ciddi buluyoruz. Öyle. Evet. Onu biz söylüyoruz. Bizim robotumuz. Açık robot. Aç bot. Söylüyor. Bizimki. Ben sana Hindistan'dan ağır bir haber vereceğim.
Buyurun efendim.
Şimdi Hindistan'da bir adam kendisine vaat edilen başlık parasının ödenmemesi nedeniyle ne yapmış?
Hindistan'la alakalı çıkan haberlerde böyle çok ekstrem durumlar ortaya çıkıyor. Evet. Ben artık okumuyorum Hindistan'la alakalı çıkan haberleri.
İşte bu da onlardan. Ki. Kulaklarını tıka. Karısının böbreğini gizlice bir iş adamına satmış. Karısına haber vermemiş.
Evet.
Böbreğinin alındığını 2 yıl sonra öğrenen kadın kocası hakkında suç duyurusunda bulunmuş. Koca ve kardeşi, bir kardeşlerinden biri gözaltına alınmış. Hindustan Times gazetesindeki habere göre. Vay canına, müthiş bir şey yani. Hakikaten bir de Hindistan'dan bir haber daha var. O da daha tuhaf. Hindistan'da dedesiyle yolda yürüyen 4 yaşında bir kızın üzerine bir apartmanın ikinci katından ne düşmüş?
İnsan sarhoş.
Evet, alkollü bir adam evet. Sarhoş düşmüş. Küçük çocuk olayda yaralanmış ama durumu iyiymiş. Kampanya başlatılmış. $25,000 yardım toplanmış.
8 aylık bebeğe tecavüz Hindistan'da infiale neden olmuş. Devam edelim istiyorsunuz ya da Hindistan'da 13 öğrenci doğruyu söylemek için ellerini mum ateşinde tutmaya zorladığı iddia edilen bir okul müdürü veliler tarafından polise şikayet edilmiş. Hindistan böyle. Türkiye evet. Nasıl diye soracak olursanız.
Ona yakın. Tecavüz Rusya nasıl peki?
Rusya mı?
Evet. Tecavüz edilerek öldürülen Rus aktris morgda da tecavüze uğramış.
Rezalet.
Rus aktris Oksana Aplekayeva. Ölümünden sonra kaldırıldığı morgda tecavüze uğramış. Daha da ilginç bir şey söyleyeceğim sana. Bunu yapan morg çalışanı morgda 12 yıl çalışmış ama iyi tarafı var. Diğer cesetlere benzer şeyler yaptığıyla ilgili kanıtlara ulaşılamamış. 37 yaşındaki Aleksandr adlı morg teknisyeni. Daha da ilginç bir haber söyleyeceğim sana.
Daily Mail sana haberi bu. Biraz daha detaylı bakmak lazım. Daily Mail, Sun,
Cumhuriyet'ten Bilt. Gördüm ben.
Yani Daily Mail, bu tip haberler atlanmıyor. Yani bu tip içerisinde bu şeyler, onun olduğu haberler tık değeri fazla
ama
olduğu için
atlanmıyor. Ama şey güzelmiş, ceza almayabiliyormuş. Yok, böyle bir suç yokmuş çünkü. Ölülere tecavüz suç değilmiş Rusya'da. Bunu da anlamadım. Sakarya'da da ünlü porno yıldızı Sakaryaspor'a transfer oldu diye bir haber vardı. Sakarya Yeni Gün isimli haber sitesi bayan voleybol takımına transfer olan kadın voleybol diyelim. Kentra Lust isimli oyuncunun porno yıldızı Kendra Lust'la karıştırmışlar. Yani bir harf farkla. Ama ve hemen Sakarya Yeni Gün haber sitesi nasıl yapmış biliyor musun haberi? Kadrosunu güçlendirmek isteyen Sakaryaspor voleybol bilmem ne takımından Busto Arizio'ya forma giyen Arizio tecrübeli pasör Kendra Lust'la 1+1 yıllık sözleşme imzaladı. Türkiye'ye gelmekten mutlu olduğu gözlenen oyuncu geçmişiyle ilgili sorulan sorulara gençken bazı hatalar yapmış olabilirim fakat artık tamamen voleybola odaklandım.
Yaşlı voleybolcumuz transfer etmişler.
Genç robotla olmuyor. 3 yaşında hata yapıyor biliyorsun. Bakan öyle diyor. Yaşlı voleybolcuya da olmuyor. Buraya şampiyonluk yaşamak için geldim demiş. Türkiye'yi sevdim. Geri kalan hayatımı Türkiye'de geçirmek istiyorum. Ezandan çok etkilendim. Tövbe edip Müslüman olduktan sonra Rümeysa ismini alacağım demiş.
Öyle miymiş?
Türk erkeklerini nasıl bulduğunu soran basın mensubuna da zeytini çok severim. Zeytin bahçeleri olan bir beyle evlenmek isterim demiş. Fakat maalesef bu karışıklık sonra ortaya çıkmış fazla vakit geçmeden. Ve haberi yapan medya organları önce sosyal medya paylaşımlarını daha sonra da haberi silmişler. Peki burada suç yok mu? Kadın
hani... Kendra Lust'ın mı?
Evet.
Yani, ne suç olabilir?
Beni...
Muhtemelen Amerika Birleşik Devletleri'nde, Kaliforniya civarında ya da Los Angeles'ta işte kendi başına parasını çıkarıyor o kadın. Yani kendi emeğinin bir şekilde karşılığını alıyor. O kadının ne suç olabilir? Ama şöyle bir durum
Hayır,
var.
Ona hakaret olarak... Onun hakkında uyduruk haber.
Türlü fantaziler artık bilemiyorum. Ama şöyle bir durum var. Yani biraz önce okuduğunuz haber gerçekten tehlikeli haber olarak nitelendirilebilmesi mümkün. Şeyden bahsediyorum. Daha önce de vardı bu tip haberlerle alakalı. Morgda tecavüz, ölülere tecavüz, kadın tecavüz edildi, öldürüldü. İsmi neydi bir daha söyler misiniz?
Alexander. Hangi? Oksana Aplekayeva.
18 Eylül 2008 tarihli bir haber var. 10 yıl önce çıkmış bir haber önümde. Yani bir yerde bir fake olması lazım. Sanda,
hayır,
metroda.
2008 yılında bir otoyolun kenarında ölü bulunmuş zaten. Çok eski bir haber.
Ha, o kısmı var mı?
Var.
O kısmında bahsedilmiyordu. Tamam o zaman. Benim acur muhabirliğim oldu.
Evet.
Ben şey düşünüyorum. Çünkü 2008 yılında aynı haber çıkıyor.
Evet. 2008 yılında bir otoyolun kenarında ölü bulunmuş. Cesedi bir kamyon şoförü tarafından bulunmuş. Yıllar geçmesine rağmen katiline ulaşılamamış. Son anda, son zamanlarda Rusya'nın üst düzey reality show Dom 2'de oynuyormuş. Bedeninde bulunan, yeni bulunan kanıtlar daha ayrıntılı DNA testlerine girilmesine yol açmış. Adli tıp testlerine.
10 sene sonra.
Evet. Bunca yıl sonra toplanan kanıtlar da ölümden sonra tecavüze uğradığını ortaya koydu
tamam.
Diyor.
Benim hatam, özür dilerim. Ama başka kanallarda göremediğim için şüpheleniyorum bu tip haberlerde.
Evet, ama bu sefer toparladık vaziyeti.
Şimdi yani sen... 2008'deki haberi 2018 yılında okuduğunuz zaman ve sadece Metro,
yok,
San,
haklısın tabii.
Bild gazetesi gibi kaynaklardan referans gösterildiği zaman sadece Cumhuriyet gazetesinde okumanız bile kurtarmıyor bu tip haberleri.
Ama şimdi kurtardık yani.
Yani hala kurtarmadı, başka kaynak arıyorum ben. Çünkü gerçekten artık güvenmiyorum bu tip gazetelerin çıkardığı haberlere.
Şey var. Peki bir de şey haberi vereyim sana. Tek bir sigara bile...
Sporculardan da bahsediyordunuz. O konuyla alakalı son bir haber var. O da çok tartışılıyordu. Rize Yeşilçay Spor Kulübü Kadın Futbol Takımı'nın ikinci başkanı Alaaddin Onay konuşmuş. Çaykur Genel Müdürü İmdat Sütoğlu kadın sporculara yardım etmeyi günah olarak gerekçelendirdiğinden ötürü, yani günah olarak gerekçelendirmiş. Bu sebepten ötürü de reddetmiş. Asıl trajik ve tartışılması gereken şeylerden
şey bu doğru mu yani şimdi?
Bu gazete Karınca'da yazıyor bu da. Rize Yeşilçay Spor Kulübü Kadın Futbol Takımı'nın ikinci başkanı ve Kaçkar TV Spor Müdürü Alaaddin Onay. 6 Şubat akşamı Kaçkar TV ekranlarında canlı yayınlanan Telekulis programında Çaykur Genel Müdürü İmdat Sütoğlu'nun kadın sporculara yardım etmeyi reddettiğini söylemiş. Kadın futbol takımının çektiği sıkıntıları dile getiren Onay, yardım için Sütoğlu ile görüştüğünü belirtmiş. Sütoğlu'nun kadın sporculara destek vermenin günah olduğunu dediğini de aynı şekilde söylemiş.
Dememiştir, imkan yok.
Kimi savunuyorsunuz? Ben... Çaykur'un şeyini mi? Kadın sporculara günah olduğunu söylemiş.
İnsanlığı savunuyorum.
İnsanlık mı bu? Kadın sporculara yardım etmeyi günah olarak gerekçelendirmek mi insanlık?
Uyduruk haberdir o.
Gazete karınca.
Bir kez dahi sigara içenlerin %69'u kullanıcı oluyormuş. Sen bunu biliyor muydun?
Bilmiyordum.
Sağlık şeyine geçtik. Tütün bağımlılığı üzerine yapılan geniş çaplı bir araştırma. Bir kez dahi sigara içen kişilerin %69'unun sigara kullanıcısına dönüştüğünü ortaya koymuş. Tek bir sigara dahi bağımlılık yapıyormuş. Bu da İngiltere'nin başkenti BBC haberi bu. Londra'daki Queen Mary Üniversitesi'ne bağlı bilim insanları tarafından 215 binden fazla yetişkin üzerinde gerçekleştirilmiş. Amerika'da, İngiltere'de, Avustralya'da ve Yeni Zelanda'da. Müthiş bir şey yani aslında. Yani bir tek sigara içip bağımlı olmayan varsa o %30'a dahil. O kadar durum vahim yani. Ve bir haber daha var. Türkiye Kuzey Kore'den sonra ikinciymiş. Amerikan Kanser Topluluğu ve Dünya Akciğer Vakfı'nın katkılarıyla hazırlanan tütün atlası var. Türkiye'deki erkeklerin %31'i tütün kaynaklı hastalıklar nedeniyle yaşamını yitiriyormuş. Bu Kuzey Kore'nin ardından dünyadaki en yüksek ikinci oranmış. İki numaraymış.
Nasıl bu ülke haline geldik? Bütün konularda en sonuncuyuz neredeyse.
Evet.
Her açıklama, her araştırmada en sonuncu çıkıyoruz.
Yani çok acayip bir şey. Ve bununla ilgili bir de Guardian'dan bir haber ekleyeyim. Son derece ilginç. Bunu profesör bu konuda uzman sayılabilecek Timuçin Bey'e de sordum. Doğruladı bu haberi. O da şu, Timuçin Oral'a, yani tek bir sigara bile, günde tek bir sigara bile içiyorsan, kardiyovasküler yani kalp damar hastalıkları riskini büyük ölçüde artırıyormuş. Yani aşağı yukarı günde 20 sigara, bir paket sigara içenlerin yarısı riski bir tek sigarayla doğuyormuş. Yani çok ilginç araştırmalar bunlar.
Anlamadım.
Yani tek bir sigara içmekle 20 sigara içmek arasındaki fark sadece %50. Öyle demek istiyorum.
Ha, iyi o zaman.
yani bir tane içeceksen 20'lik bir paket içmişin yarısı kadar zarar görüyorsun hastalıklar. Bu çok kapsamlı bir araştırma.
Kahveden sonra bir tane içiyorum falan demeye gerek yok yani.
Evet, olmuyormuş. %74 mesela tek bir sigara içmek günde koroner kalp hastalığı şeyin riskini %74, yani şey hiç içmeyenlere oranla, kadınlardaysa %119 artırıyormuş, böyle de bir şey falan filan diye de bir haber var. Bunu da söyleyerek sağlıklı bir programı bitirmiş olalım.
Evet. İçmeyin, sigara içmeyin. Bırakın sigarayı. Biraz asabi oluyorsunuz ama olsun.
Ona artık başkaları katlanır herhalde.
Yapacak bir şey yok.
Evet, ona katlanırlar. Peki Cem Karaca'yla da mı bitiriyoruz? Yok. Müzeyyen Senar'ın yıl dönümü var. Kendisi 16 Temmuz'da 1918'de doğmuştu. Yani 100 yılı aşkın bir yani 100. yılını bu sene kutlayacağız ya da doğum gününü kutlayacağız, evet. Ölüm yıl dönümü de şimdi 8 Şubat 2015'te hayata veda etmişti. Cumhuriyet'in divası olarak da biliniyor, pek çok defalar şey yaptık, kendisini andık. Ve şimdi ondan Dalgalandım da Duruldum adlı şarkıyı söyleyerek, yani çalarak da programımızı bitireceğiz. Biz robot olmadığımız için henüz söyleyemeyeceğiz. Biz hayatı yansıtıyoruz robotlar gibi. Bendeniz Ömer Madra, Can Tombil ve Selahattin Çolak'tan oluşan ekiple birlikteydiniz. Emre Gümüşer de bize destek veriyordu. Dinlediğiniz için çok teşekkürler ve hepinize günaydın.
Günaydın.
Günaydın.
Koştum ardından yoruldum, binlerce güzel sevdim de. En son sana vuruldum, en son sana vuruldum. Dalgalandım da duruldum, koştum ardından yoruldum, binlerce güzel sevdim de. En son sana vuruldum, en son sana vuruldum. Erittin beni, Mecnun'a döndürdün, mahvettin beni. Aşık gibi sevmezsen, kardeş gibi sev beni, kardeş gibi sev beni. Aşık gibi sev. Dalgalandım da duruldum, koştum ardından yoruldum, binlerce güzel sevdim de. En son sana vuruldum, en son sana vuruldum. Dalgalandım da duruldum, koştum ardından yoruldum, binlerce güzel sevdim de, en son sevdim.
Açık Gazete.